Hayırlı günler A9 izleyicileri. Ahir Zaman ve Yaratılış Delileri programına hoş geldiniz. Bugün yine Doktor Oktar hocamla, biyolog Onur hocam ve Tarık kardeşimizle birbirinden güzel sohbetleri gerçekleştireceğiz inşallah.
İnşallah. Evet. Bugün denizlerden başlayalım diyorum ben. Çünkü ya Allah mesela denizlerin altındaki canlı çeşidi sayısını daha fazla yaratıyor. Denizlerin altında oksijen daha az bulunur diyoruz. Oksijen nasıl havalanır mesela, çok zor bir ortam gibi geliyor bize ama her şeyden ötesi kapalı bir ortam. Mesela dünyada rüzgarlar esiyor. Mesela güneş ışığı direkt geliyor. Değil mi? Mesela deprem olduğu zaman direkt etkileniyor karada. Rüzgarların esmesi, yağmur yağdığı zaman direkt yağıyor. Temas ediyorsun. Yani gazla, sıvıyla ve karayla direkt temas edilen, aslında zahiren belki biraz daha kolay yaşamaya elverişli bir ortam gibi görünüyor. Ve temizlenmeye daha uygun bir ortam gibi görünüyor. Ama denizlerin altına baktığımızda oksijenin, biz atmosferin 7 katmanının bir ağırlığı var gazların. O gazların ağırlığının denizlere çökmesiyle oksijenin ve diğer gazların orada çözüldüğünü biliyoruz. Oradaki balıklar oradaki işte çözülmüş oksijeni solungaçlarıyla alıyorlar. Ve denizlerin içine baktığımızda her zaman tertemiz. İnsan müdahale etmediği sürece tertemiz yani denizin içi, ama kapalı bir ortam. Yani içinden çöpü alıp da karadaki bir yere götüren bir canlı var mı? Yok. Ya yani canlı bütün artını da yaşadığı ortama bırakıyor. Yiyeceğini de yaşadığı ortamdan yiyor. Öldüğü zaman cesedi de yaşadığı ortamda kalıyor.
Ve temizliyor da, değil mi? Temizleyen balıklar, evet, da var ayrıca.
Ama nereye baksak hakikaten tertemiz ya. Maşallah.
Maşallah. Maşallah.
Yani çünkü ekodenge, Allah her şeyi dengede yaratıyor. Bize orada hem sanatın hem de güzelliği böyle gösteriyor. Tecelli ediyor. Allah'ın güzelliği tecelli ediyor inşallah. Tertemiz, berrak, capcanlı balıklar, rengarenk balıklar ve hakikaten tertemiz olması da bir mucize inşallah.
Maşallah.
Şimdi yine o rengarenk ve biraz böyle altın orana da sahip sanat eseri bir canlı var. Nautilus. Onunla ilgili şimdi bir sunum var. Onu göstereyim inşallah. Nautiluslardaki neyi inceleyeceğiz? Muhteşem dalma sistemini inceleyeceğiz.
Maşallah.
Yani gösteremem misin?
Ve bunlarda insanlar için ibret alınması gereken bir sürü husus var. Yani bakıyoruz mesela bitkilerde, canlılarda, yani hepsinde insanların insanlar için ibretler vardır inşallah.
Evet. İnşallah. İnşallah.
İbretler var. Hakikaten ibret alınacak çok nokta var çünkü. Yani bakıyoruz balığa, mesela Nautilus'a, günümüzdeki denizaltılara ilham olan teknolojinin esas sahibi.
Maşallah. Değil mi? Her şeyde olduğu gibi yani.
Evet. Denizaltıyı yapan akıla bakıyorsun, insanlar yıllarca uğraşıyor. Ya en başta bir kere hayal ediyor. Denizin altına dalalım, günlerce hiç çıkmayalım. Öyle bir cihaz yapalım. Hani bu bize avantaj sağlar. Düşünüyor bu nasıl olur diye. Sonra suyun altına girip denemeler yapıyor. İşte suyun kaldırma kuvveti var, basıncı var. Suyun bir kere kendi içerisinde katmanlar var. Yani su tek tabakadan oluşmuyor. Yeryüzünün katmanları nasılsa bazen farklı akıntılarla katmanlar oluşuyor. Bu da sonar dalgalarını etkileyip yani radarda haberleşmeyi engelliyor diyelim. Çok ayrıntıya girmeyelim. Birçok koşul var suyun altında. Zor bir koşul, zor bir ortam. Ama bakıyoruz mesela Nautilus'a nasıl hayatta kalıyor, nasıl suyun içine dalıyor çıkıyor diye. Deniz altlarında bulunan dalış tankları suyla dolunca denizaltıda ne olur? Gemi sudan daha ağır hale gelir ve ne yapar? Dibe batar.
Evet.
Denizaltıda durum böyle. Peki bu nereden ilham alınmış diye bakıyoruz. Bir denizaltı mesela sadece ne kadar metre aşağıda olabiliyor maksimum? 400 metre ortalama. Değil mi? Nautilus ise tam 1 kilometre suyun altına dalabiliyor.
Maşallah.
1 kilometre dalış yapabiliyor. Aynı denizaltındaki usul. Bakın şimdi onu tabii gösteremiyoruz değil mi? Anlatalım o zaman. Vücudunda 19 santim çapında salyangoz kabuğu biçiminde spiral bir organ vardır Nautilus'un. Yani hep gösterdiğimiz bu altın oran simgesi var ya kabuğunda. Salyangoz benzeri spiral. Kulaktaki salyangoza da benziyor. Onun 19 santim çapında bir organı var. Bu organda birbiriyle bağlantılı 28 tane dalış hücresi bulunuyor. Şimdi işin içine burada şuur tecellisi gösteren hücreler şu an rol almaya başladı. Tanklar var o kabuğun içerisinde, göz. Her biri ayrı bir göz. Normalde boş. Ve her bir kapının, tankın kapısının başında bir tane hücre bekliyor. O hücre Nautilus'tan aldığı talimata göre tankın kapağını açıyor, içine su dolduruyor. Su doldukça mesela suyun içine batıyor. Yukarı çıkacağı zaman da suyu tekrar boşaltıyor ve hafif hale geliyor bu sefer. Ve tekrar yukarı çıkabiliyor. Burada bize ne görüyoruz? Hücrede bize ne gösteriyor? Şuur gösteriyor. Hücre suyun bir öz kütlesi olduğunu, özgür ağırlığa sahip olduğunu, değil mi? Bir kütlesinin olduğunu. Ondan sonra kendisinin suyun altına batmak istiyorsa sudan daha ağır bir hale gelmesi gerektiğini hesabını biliyor. Buna göre de zaten Nautilus'un vücudu böyle ne derler? Yani mertebe mertebe yaratılmış. Mesela 1000 kilometreye dalacak şekilde değil, 500 metreye dalmak istiyorsa o zaman ilk 4 göze su alıyor. Tamam mı? Bunun hesabını yapıyor Nautilus ve yetiyor, batıyor. Çıkmak istiyorsa mesela 200 metre yukarı çıkmak istiyor. O zaman ilk sadece bir tane gözdeki suyu salması gerekiyor. Onu saldıktan sonra tekrar suyun üzerine çıkabiliyor. Ve Nautilus'un yani bunca yıl hem teknolojisini görüyoruz. Muazzam bir teknolojisi var. Akıl gösteren, bize hücrelere sahip olduğunu görüyoruz. Bir de altın oran var üstüne üstlük.
Maşallah.
Değil mi? Mesela denizaltı yapan insanlar denizaltının sağlam olması, ne kadar dayanıklı olursa, suyun altından ne kadar hızlı batıp çıkarsa ona bakarlar. Bir de bunu altın oran ekleyelim gibi bir fikir herhalde gelişmez. Kimse dikkat etmez, aklına da gelmez.
İnşallah.
Yani hem teknolojik olsun, işimizi görsün, suyun altından batalım, çıkalım. İşte ihtiyacımızı görelim. E bir de ne yapalım? O zaman altın oran yapalım. Üstünde güzel böyle renkler olsun denizaltının. Göze de görseli de çok lezzet versin insanlara baktığında gibi bir gaye hiçbir zaman insanlar gütmüyor. Ama Allah her yerde hem üstün bir teknoloji yaratıyor hem de çok üstün sanatını gösteriyor inşallah. Ki sanat evrimcilerin hiç anlam veremedikleri, hiç açıklayamadıkları bir konu. Çünkü onlar sadece doğanın mücadele üzerine kurulu olan, en iyi yemek yiyecek yiyen ve en iyi yürüyen hayvan kimse onun üst mertebeye çıktığını, evrimleştiğini iddia ediyorlar. Yani ilerlemenin temeli olarak neyi söylüyorlar? Yeme içgüdüsü ve üreme içgüdüsü. Bunlar üzerine temel alınan, ya hayvan bile olsa çok daha farklı bir hayat sürüyor. Ama temel aldıkları nokta bu oluyor evrimcilerin ve bunun üzerine bir düşünce bina ediyorlar. Fakat biz nereye baksak, yemeği var, üreme var ama bir denge içerisinde, mücadele içerisinde değil, fedakarlıkların olduğu, hepsinin yeme döngüsünün, yiyecek döngüsünün doğadaki bir denge içerisinde olduğunu görüyoruz. Hiçbirisinin aşırıya kaçıp başka canlıların hayatını tehlikeye attığını görmüyoruz.
Ya az önce verdiğiniz örnek çok yerindeydi mesela. Allah'ın sonsuz sanatını orada en iyi şekilde anlayabiliyoruz mesela. Onur Hocam ne dedi az önce? Katman katman olduğunu söyledi. Yaratılışının mucizevi bir şekilde olduğunu söyledi inşallah. Mesela 500 metre dalması gerekiyorsa ya da 500 metre dalmak istiyorsa mesela 4 katmanın oluştuğunu, 4 katmanın su aldığını söylüyoruz inşallah. Burada da ne kadar Allah'ın sonsuz ilim sahibi Yüce Rabbimizin nasıl mükemmel yarattığının en iyi örneğidir bu inşallah. Bununla ilgili bir ayet okumak istiyorum inşallah. Hac suresi 64. ayette şeytana Allah'a sığınırım. Göklerde ve yerde her ne varsa onundur. Şüphesiz Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ganidir. Övmeye layık olandır inşallah. En güzel bir biçimde yarattığını ve sonsuz akıl sahibi olduğunu inşallah burada buradaki canlı Nautilus'ta da en iyi şekilde görüyoruz inşallah.
İnşallah. Bir de Nautilus'un gelişimine baktığımızda hakikaten altın oranın sıfırdan o gözcüklerin hepsinin sırayla geliştiğini görüyoruz. Yani hücreler gelişiyor, belli bir süre kadar duruyor. Sonra ikinci göz yapılmaya başlıyor ama bir öncekinden 1.618 daha büyük.
Maşallah.
Hücreler bak gelişiyor, yani bölünerek büyüyorlar, orada bir göz oluşturuyorlar, tabaka oluşturuyorlar. Ama bir öncekinden 1.618 büyük. O büyüklüğe gelince duruyor. Daha sonra diğeri 1.618 daha büyük bir göz yapmaya başlıyor. Milyonlarca hücre. Böyle devam ediyor. En sonuna geldiklerinde totalde altın dikdörtgen oluyor bu sefer. Uzunun kısa oranı 1.618 olduğunda hepsi birden duruyor bu sefer.
Maşallah.
Hepsi, yani milyonlarca, yüz milyonlarca hücre hepsi birden karar alıyor. Altın oran oldu şu an, durun diyor. Duruyorlar.
Maşallah. Maşallah.
Sonsuz ilim irfan sahibi Yüce Rabbimizin olduğu apaçık yani. Yoksa tesadüfen oluştu diyebilir miyiz 1.618?
İnşallah.
Ya tabii.
Ya bir benzetme yapalım. Mesela toplasak insanları, değil mi? Milyonlarca insanı. desek ki öyle bir eğriler yapacaksınız ki böyle spiral gibi altın oran olacak. Nasıl olur bu? Ancak herkesin duracağı yer belli olursa, değil mi? Önceden çizilmesi gerekir çizginin. Yani evet. Siz bu şu çizginin üzerinde duracaksınız ki bu çizgi altın oran, ya yani altın oranın çizgisini çizip üzerine o insanların onun üzerinde durması gerekiyor. İnşallah. Hücrelerde öyle olmuyor. Bir çizgi yok. Yani neyin üzerinde duracak? Ne zaman duracak? Nerede başlayacak? Nerede duracak?
İnşallah. Ve onları şimdi organize eden aslında birilerinin, üstün akıl sahibi birisinin de olması gerekiyor. Tabii. Yani onları o şekilde yerleştirecek, 1.618'e oranlayacak şekilde bir akılın da olması gerekiyor.
Tabii çizginin çizilmesi gerekiyor önceden. İnşallah. Yani sen o çizgiyi çizmezsen mümkün değil, altın oranı tutturamazlar. Altın oranı yani ne, nasıl tuttursun? İnşallah. Öyle bir eğrinin üzerinde duracak ki böyle o 1.618'lik dikdörtgene sığacak desen hepsine. Hepsi matematikçi olsun. 1 milyon tane matematikçiyi koy. Yapamaz gene. Çizmeden yapamaz onu. İnşallah. Yani o çizginin üzerinde ancak durduğu takdirde olabilir.
İnşallah.
Ama hücre bunu yapıyor. Nasıl yapıyor diyorsun? Tesadüfen yapıyor diyor. O da mı tesadüfen? O da tesadüfen diyor. İnsandaki altın oran, o da tesadüfen diyor. Şeydeki çiçeklerde diyorsun, o da tesadüfen diyorsa bir insan, aklından zoru var
peki,
demektir.
Peki yani diyorsun, başka şu not defteri nasıl oldu diyorsun? Ha, onu diyor, yapan insanlar vardı not defterine. peki bu çok daha...
Hayır, sen desen ki not defteri tesadüfen oldu, sen deli misin der.
Kesinlikle.
Yani değil mi? İnşallah. Bu işte doğru söylemiyorlar yani. Evet, bıraksınlar bu işleri, böyle yalan söylemeyi, zırbalamayı kabul i̇nşallah. Edecek yani. Öyle bir şey yok yani. Öyle i̇nşallah. Altın oran... Bir de altın oran ama altın oranından lezzet alacak şekilde yaratılmış insan. O da çok evet, değil doğru. mi manidar mesela. Yani Allah'ın yaratılışıyla, yaratmasıyla özür Allah affetsin. Allah'ın yaratması yani çok açık bir şekilde. Niye insan 1.618'den zevk alıyor da 1.718'den zevk almıyor? Evet, çünkü Allah öyle denemiş yani. Onun değil mi? Başka bir izah var mı? İnsan oran 618 olduğunuz 1.618'lik güzel görünüyor. Bozo oranı 1.8 yap, 2 yap, 0.5 yap. Olmuyor. Mesela güzel görünmüyor gözüne.
Bu Darwinistlerin saçma sapan fikirlerine hocamız en güzel bir eserle cevap vermiş. Darwinistler neleri düşünemezler diye sevgili seyircilerimiz de belki merak ediyorlardır. Buradan kitabı yakından gösterebilirsek. Burada hocamız içeriğinde en güzel bir biçimde örneklerle, fosillerle inşallah en güzel bir biçimde anlatmış oktur hocamın söylediğini aynısını. Darwinistler neleri düşünemezler?
Yani maşallah ama hocamız şuna vesile oldu. Mesela altın oran biliniyor. İşte orta çağdaki matematikçi Allah'ın ilhamıyla keşfetmiş. Eskiden mimaride de kullanılmış. Ama örtbas ediliyordu. Yani canlılarda altın oran varmış. Bütün canlılarda baktığımız zaman her yerde hiç lafını etmiyorlar bunun.
Kesinlikle.
Halbuki demesi lazım bilim adamlarının. Değil mi? Çıkıp
İnşallah.
Ya altın oran var. Bakın bunda da var, bunda da var. Demiyorlar. Niye demiyorlar? Çünkü Allah'ın yarattığını kabul etmeleri gerekir o zaman. Kabul etmek zorunda kalacaklar. Onun için örtbas ediyorlar.
Evet, diyorsun.
Hücrenin içinde mesela muhteşem bir hayat varmış böyle. Hakikaten değil mi? Öyle proteinlerin yapımı, o gösterdikleri akıl. Hareket ediyorlar böyle. Gidiyor, hep doğru hareketi yapıyor bütün proteinler. Hep böyle çok kompleks bir beceri meydana getiriyor hücrenin içerisinde. Bu da örtbas ediliyordu. Değil mi? İki kere gösterse, National Geographic bunu bu şekliyle gösterse, BBC gösterse, işte New York Times anlatsa, bütün insanlar imana gelir.
İnşallah.
Örtbas ediyorlar, saklıyorlar. Bakın bilimi sahtekarlıkla bambaşka bir hale getirip, gerçek bilimi örtbas ediyorlar.
İnşallah.
Mesela canlılardaki simetri, mükemmellik, fosiller, 350 milyon tane fosil var. Evrimciler paleontolojiden bahsediyorlar değil mi? Hep bahsederler. Niye gerçek fosilleri hiç göstermiyorlar? Hep çizim yapıyorlar.
İnşallah.
Gerçek fosilleri saklıyorlar. Adam müze müdürü 70 sene saklanmış. Öldükten sonra depodan çıkıyor. Adam öldükten sonra. Kambriyen döneminin fosilleri. Gerçek fosiller. Adam müzenin görevlisi. Smithsonian Enstitüsü. Dünyanın en büyük müzesi. Zannediyor ki insanlar oraya gidince gerçek fosille karşılaşacaklar. Herif depoya saklamış onları. Öldükten sonra bir bakıyorlar içeride 60 bin tane fosil var. 70 bin tane fosil var. Çünkü Allah'ın yarattığını ispatlıyor.
Hepsini çıkartmış bir de, o da enteresan. Değil mi?
Evet. Bu az evvel dediğinle ilgili doktor hocam, bu bilim kurgu filmlerde insansı android çizimleri olur böyle. 1.618'e uymayan. Onlara baktığında hakikaten bir çirkinlik, böyle bir iticilik vardır. Yani aslında gerçekten Allah hani insanı da 1. o altın oranı beğenecek ve sevecek şekilde yaratmış. Onun da bir örneği aslında bu oluyor. O Android çizimlerine baktığında hakikaten çok itici, böyle kötü bir görünüm var ve çok da rahatsız ediyor.
Doğru.
Bu da Allah'ın bir aslında güzel verdiği bir nimet.
Oraya da bile gitmeye gerek yok. Yani en güzel yüzü alalım. Herkesin beğendiği değil mi? Böyle tanınmış insanlar oluyor. Böyle. Hakikaten çok güzel görünen. Herkesin güzel beğendiği, ortak beğendiği. Photoshop'la bozalım mesela onun altın oranını. Bir parça, bir iki milim genişlet mesela. İki milim uzat böyle. Hemen değişiyor yani, o güzel görünmüyor artık.
İnşallah.
Çok bu yani, bu da Allah'ın sanatı inşallah. İnşallah. Allah onu beğenecek şekilde yaratmış. O oranla beğeniyor insan.
İnşallah.
Şimdi altınlarına gibi bir video gösterelim o zaman. O güzellikleri özetleyen. Bak bu az önce anlattığımız Nautilus'un spirali işte. Bakın her bir göz ayrı ayrı hücreler tarafından yapılıyor. Ama totaline baktığımızda tam bir altın orana sahip oluyor. Değil mi? Maşallah.
Büyüyerek devam ediyor. Muhteşem bir düzen içinde yerlerini alıyorlar. O da altın oranı meydana getiriyor.
Maşallah.
Maşallah. Mükemmelliğe bakın, simetri dizilimdeki. Maşallah.
Allah'ın detay sanatı. Şimdi bak, gözü kulağı olmayan çiçekteki altın oranı gösterdi video. Çok güzeldi değil mi? Papatyalardaki, ayçiçeğindeki. Şimdi de Yusufçuğun hem gözünde var altın oran, o peteklerde, hem de kanadındaki damarlarda var altın oran.
Evet.
Maşallah. Bunlar insanın hani tespit ettiğinde burada altın oran neden yok diyemeyeceği yerler. Ama Allah'ın detayda sakladığı ve insanlara şimdi gösterdiği güzellikler. Bu bizim Yüce Rabbimizin hem gücünü, kudretini ve sanatını gösteriyor inşallah.
Maşallah.
Değil mi? Hikmetle
maşallah
bakan ve iç gözlü ayette Allah. Hikmetle baktığı zaman insan, değil mi? Oradaki detayları ve güzelliği, Rabbimizin güzelliği inşallah çok net görüyor.
Evet. Ya altın oran başlı başına iman ettirecek bir konu insanlara.
Evet.
Yani sadece onu bilmek, bu Darwinizmin geçersizliğini ve Allah'ın yarattığını bilmeye yeterli. Yani insan iman eder. Yani değil mi? Altın oranla her canlıda altın oran varsa, yani sonsuz güç sahibi Allah yaratmış. Çok belli.
İnşallah.
Hemen iman eder insan. Öyle karmaşık, kompleks bir konusu yok yani dinin.
İnşallah.
Mesela burada işte, Nautilus'tan bahsetmiştik. Onu görelim. Bakın burada Onur hocam anlattı. Bu odacıklar, gözcükler büyüyerek, dikkat ederseniz, özel bir spiralle dönerek artıyor böyle. Ama hep altın oranın içine giriyor. En küçükten, bakın en küçükten en büyüğüne kadar hepsi altın oran. 1.618'lik dikdörtgenin içine sığıyor. Şimdi bu bir genetik bilgi. Yani bu genetik bilgi de var. Kodlu olarak var. Ve çok kompleks bir bilgi bu. Yani böyle hani sanıldığı gibi birçok gen tarafından kontrol edilen yapılar bunlar. Yani bu kabuğun oluşturacak maddenin ayrı geni var. Bunun hangi simetriyle, hangi büyüklükte olacağı ayrı gen tarafından kontrol ediliyor. Bunların hepsi başka genler tarafından kontrol ediliyor. Yani çok kompleks yapılar bunlar. Ve sonuçta biraz önce de söyledik, hücreler sırf altının üzerindeki o spiralin üzerinde duruyorlar. Yani milyon insanı koysan, milyon tane matematikçiyi asla beceremez. Önceden mutlaka o çizgiyi tutup çizecekler, altın oran çizgisini. Onun üzerinde insanlar durursa olur o.
İnşallah.
Yoksa rastgele böyle hani insanlar akıllı varlıklar olmasına rağmen, ama hücre akıllı varlık olmamasına rağmen, hiçbir aklı olmamasına rağmen yapıyorsa bunu, oradaki aklın sahibine bakarız biz. Yani bir akıl var orada, o aklın sahibi. İşte bilim de hep Allah'ı bulmak, Allah'ı buluyor. Biz hani bazen bir böyle hani bazen şu akıllarına geliyor, bir iki yani mesaj da gelmişti öyle. Niye hep bilimsel delillerin Allah'ın yarattığını söylüyorsunuz diye. Bilimin haşa böyle bir amacı yoktur diye. Bilimin amacı bakın şudur bilim. Yani objektif olarak bakar insan, eğer bu doğanın yaratıldığı gerçeğine götürüyorsa bunu bilim ve bilim adamı kabul eder. Gerçek bilim budur. Böyle kalkıp da Sümerlerden kalma bilmem neleri savunmak, materyalizmi savunmak bilim değildir. Onların yaptığı buydu işte. Yani bu Darwinizm ve materyalizm dünya çapında bilimi sahtekarlıkla kılıf gibi kullandılar. Yani materyalizmi. Mesela Richard Lumint'in hep gösteriyoruz örneğini. Adam çok net olarak söylüyor. Bizim diyor a priori bir ön yargımız var diyor. Yani hiçbir deneye, gözleme dayanmayan. Biz diyor maddenin varlığını mutlak kabul ederiz diyor. Bunu hiç sorgulamayız diyor. Ve bütün diyor bilimsel delilleri buna göre kurgularız diyor. Hayal ederiz diyor. Diğer seçeneği diyor yani bir yaratıcının varlığını asla kabul etmeyiz diyor. Yaklaşık olarak söylüyorum. Şimdi bu bilim adamlığı değil. Bu putperestlik. Maddeyi mutlak kabul ediyorum ben. Bana hiç delil gösterme kardeşim. Ben onu böyle kabul ediyorum. Deliller, deneyler ne derse desin ben onu kabul etmeyeceğim. Ve her şeyi de buna göre uyduracağım ben diyorsa bir adam, o bilim adamı değil zaten o zaman.
Bir de Allah'ın yaratmasını araştırmak, bilimsel olarak Allah'ın yaratmasındaki hikmetleri aramak zaten bilimi son derece hızlı bir şekilde ilerlemesine vesile olacak bir şey. Olan bir şey. Çünkü zaten teknolojik olarak baktığımızda, bilimsel ve ilimsel seviye olarak baktığımızda canlılardaki teknoloji ve bilgi, bilim seviyesi zaten insanoğlunun seviyesinden çok çok çok daha fazla yukarıda. Zaten bilim ne demek? Bilim zaten amacı teknolojinin gelişmesi, insanların sağlığına hizmet etmesi, refahına hizmet etmesi değil mi zaten, değil mi? Zaten bilim bu. Ve medeni bir dünyada bilim, değil mi? Hem doğruları ortaya çıkartıyor hem de teknolojik bir refah sağlıyor. Canlılara baktığımızda zaten biz mükemmel teknolojik detayları görüyoruz. Zaten eğer ilerlemekse amaç, canlıyı incelediğinizde zaten büyük bir atılım yapmış oluyorsunuz. Onun Allah'ın yaratması bir canlı olduğunu, Allah'ın yaratmasıyla bu hale geldiğini tespit etmek, insanın aklını ve şuurunu açan, hem de bilimsel olarak da çok çok ilerlemesine vesile olacak en önemli adım.
Ki zaten dünyada teknoloji devi olarak nitelendiren çoğu ülkede bakıyoruz mesela. Hep doğadan, İşte bitkilerden, hayvanlardan esinlenerek teknolojileri gerçekleştiriyorlar. Mesela bilim yaratıyorlar. Yani biz de mesela bilim yaptıkça, Allah bilim yapmayı nasip ettikçe de biz Allah'ın kudretini en iyi şekilde anlıyoruz inşallah.
Tabii.
İnşallah.
Mesela şunu da söylüyorlar. Bunlar hep yani söylenen, hocamız cevap vermişti çok hikmetli bir şekilde. Onu tekrarlayalım. Mesela diyorlar ki dinle bilim uyumludur. Hayır, din hiçbir şeyle uyumlu olmak durumunda değildir. Din her şeydir zaten. Allah yaratmıştır bütün hayatı ve amacı hayatın çok net. Allah'a iman etmek içindir. Allah'a kulluk etmek içindir. Allah bildiriyor bize Kur'an'da. Bilim dinin zaten içindedir. Yani bilim demişti hocamız, kanunları Allah yaratır, bilimsel kanunları. Onları altın gibi yerleştirir. Bilim adamlarına da onları buldurur. Zamanı gelene kadar gizli tutar. Zamanı geldiğinde bir insan yaratır Allah, ona buldurur onu. O da onu keşfetmiş olur yani diğer bir deyişle. Dolayısıyla bilimi yaratan zaten Allah'tır. Allah'ın yarattığı DNA'ya ve Allah'ın yarattığı proteinlere ve onların çalışma sistemine baktığımız zaman biz, incelediğimiz zaman bu genetik bilim olmuyor mu? Genetik oluyor. Kim yaratıyor DNA'yı? Allah yaratıyor. O proteinleri Allah. Bütün o sistemlerin çalışma sistemini belirleyen Allah. Demek ki genetik bilimini yaratan Allah. Biz Allah'ın eserine bakarak düşündüğümüz zaman bu bilimi oluşturuyor. Ve bir düzen var. Bu düzenin olması zaten bilim meydana getiriyor. Yani bir düzen olmasa, onların iddia ettiği gibi hani diyorlar ya, kaostan, böyle bir kargaşadan haşa düzen oluştu diye böyle. Bir kargaşa falan yok. Kargaşa olsa zaten bilim olmaz. Yani yer çekimi dünyanın her yerinde aynı olmasa yer çekimi kanunu olur mu o zaman?
İnşallah.
Değil mi? Biz Paris'te havaya fırlasak, New York'ta 400 kilo gelsek, İstanbul'da 127 kilo gelsek, Tokyo'da işte 82 kilo gelsek, o zaman yer çekimi kanunu olmaz ki. İnşallah. Her yerinde dünyanın aynı olduğu için milimetrik hassasiyetle böyle. Yani 73,03 kilogram gelen birisi New York'ta da 73,03 kilogram geliyor. İşte Japonya'da da 73,0 geliyor. Çünkü dünya yuvarlak ve yer çekimi kanunu diye bir şey var. Kütleye göre bir çekim oranı var. Ondan dolayı yani bir düzen var. O düzenden dolayı siz bilimsel teoriler ve bilimsel kanunlar olabiliyor. Ama o düzeni yaratan Allah, demek ki kanunları yaratan Allah. Allah'ın koyduğu kanunları biz inceliyoruz. Mesela niye dünya uzayda kendi etrafında işte belli bir hızla dönüp 2.8 milimetrelik bir doğrudan sapan bir düzlem üzerinde akıp gidiyor? Değil mi? 28 kilometrede bir hep 2.8 milimetre sapıyor. Yaklaşık 3 milimetre sapıyor. O onu sen 0.2 milimetre çevirsen 28 kilometrede bir çevirsen o koskoca kentrilyonlarca tonluk dünya ya uzaya fırlayıp gidiyor ya güneşin içine dalıyor hayat olmuyor. Ama 4.6 milyar senedir bu düzlem hiç değişmiyor. Ve aynı zamanda güneş sistemiyle birlikte bir de hareket ediyor. Yani galaksinin de toplam hızını hareket ettiğimizde biz yaklaşık saatte 900 bin kilometre hızla gidiyoruz. Ama o 2.8 milimetrelik eğri 28 kilometrede bir trilyonlarca tonluk dünya hiç değiştirmeden izliyor. Niye? Diye sorulduğunda işte diyorlar ki efendim çekim kanunları var. İşte güneşin çekimi var, şeyin çekimi var. Tamam da kardeşim ya iki tane birbirine bağlı olmayan cisim uzayda bu kadar hızlı hareket ederken ve hiç milimetrik olarak değiştirmiyorken bunu tutan bir güç var. Ve bir düzen içerisinde tutan bir güç var. Bu hem bilimi meydana getiriyor hem bilim de Allah'ın sonsuz gücünü ve sanatını gösteriyor bize. Yani biz bilimi incelediğimizde doğal olarak zaten kendinden mantıken hemen Allah'ın varlığı ortaya çıkıyor. Öyle biz yani bilimsel delilleri alıp da dine haşa uydurmaya çalışmıyoruz ki zaten içinde yani Allah yarattığı için Allah'ın eseri o. Biz sanat eserine bakıyoruz. Sanatçısını övüyoruz. Çok açık yani bu değil mi? Güzel bir tablo gördüğümüzde ressamını neyi yapmış demiyor muyuz yani? Tablo kendini mi yani çok iyi yapmış diyoruz değil mi? Çok süper mantıksız. İşte. Darwinizm bunu diyor işte yani bu gerizekalıca bir açıklama yani böyle ipe sapa gelmez bir açıklama.
İnşallah.
Doğru olan burada tabii. Sonsuz sanat sahibi Allah'ın yaratması. Altın oran var her şeyde. Bitti yani zaten mesela yani altın oranı yaratmış Allah yani.
Mesela bakıyoruz son yapılan araştırmalara göre işte dünyanın etrafı mesela dünya göktaşlarından görünmeyecek kadar küçük bir yerde yer alıyor ve göktaşlarıyla çevrilmiş durumda mesela. Resmetmek bile çok zor. Hatta ok işaretiyle biz geçen ekranlara getirmiştik. Mesela o göktaşları niye dünyaya çarpmıyor? Ya da oluyor da Oktay Hocam'ın söylediği gibi neden herhangi bir mesela orta boyuttaki bir tane taşın düştüğünde mesela bir kentin götürebilecek kadar kuvvetli olduğunu biliyoruz yani. O kadar madem dünyanın etrafında göktaşı oluştu da neden birisi bile tehlike oluşturmuyor? Çünkü ardında sonsuz ilim sahibi Yüce Rabbimizin olduğu i̇nşallah. Ve zamanını beklediği inşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Bilim bizi aslında Allah'ı bulmamızı ve Allah'ı her baktığımızda, her aradığımızda bulmamızı sağlıyor. Bununla ilgili benim aklıma demin konuşurken bir örnek geldi. Allah bize bir nimet bağışlamış. Bu böyle hani bir giysi düşünelim. Bu giysi asla eskimiyor. Suya atsan içine su geçirmiyor. Yırtılmıyor. Yırtılsa da kendi kendini tekrar tamir edebiliyor. Allah bize hepimize bunu nasip etmiş. Hepimizin bir cildi var. Bu çok teknolojik bir aslında giysi. Yani Allah'ın bize verdiği çok teknolojik bir sistem. Çünkü hani bir yeriniz kesildiği zaman bakıyorsunuz kendi kendine otomatik olarak hücreler tamir etmeye başlıyorlar. Veya evet. Suya atladığınız zaman vücut içine su geçirmiyor. Diğer özellikleri de var. Yani yıpranmaması, uzun yıllar hani bunu uzun yıllar üzerimizde bulunduruyoruz ve yıpranmıyor. Onur Hocam'ın da bununla ilgili göstereceği güzel bir videosu var. Evet, ona bakalım inşallah.
Anlatmaya devam edebilirsin. Bu derinin elektron mikroskobuyla şimdi binlerce kez büyütecek. Büyütülmüş halinde oradaki detayları bize gösterecek. Hücre tabakalarını gösterecek. Bu en dıştaki tabaka epidermis olarak adlandırılıyor. Genelde ölü hücrelerden oluşuyor. Ve vücudun hem sıcaktan hem güneş ışığından, mikroplardan en başta bakterilerden, yabancı moleküllerin içeriye girmesini, sızmasını engelliyor. Ve tabii estetiği de oluşturuyor. Güzellik dediğimiz konu deri varken var. Eğer derisi olmazsa insanın derinin altını kaldırdığımızda hiç bakılacak gibi bir tabaka
çıkmıyor. Ter tanecikleri gözüküyor.
Evet.
O minik beyaz parçalar.
Burada önemli bir nokta daha var. Şimdi bizim hücrelerimiz sürekli olarak gelişiyorlar ve zamanı gelen hücreler ölüyor. Yeni hücrelerle birlikte deri yenilenmiş oluyor. Ama bunun belli bir zamanı var. O zaman sürecinde oluyor. Eğer ki bu kontrolsüz bir şekilde olsaydı o zaman bizim derimiz bir fil veya bir gergedan derisi gibi olurdu ki o zaman şu sebebe sebep olurdu. Yani çok çirkin ve hantal bir yapıya sahip olurduk. Ama hepsinin belli bir zamanı var. Allah bütün o hücrelere belli bir zamanda tekrar yeniden yapılanmalarını, ölen hücrelerin yerine yeni hücrelerin oluşmasını emrediyor. Ama bunun belli bir zamanı var. Şimdi bunu gördüğümüz zaman biz tekrar anlıyoruz ki burada kesinlikle ve kesinlikle yaratılış var. Kendi kendine olan bir sistem asla bunu akledemez, hayal edemez. Bunu çok rahat görebiliyoruz inşallah.
Şimdi bakın burada derinin kendi kendini tamir etmesinden bahsetmiştik. Yani doğada hiçbir şey kendi kendini tamir etmez değil mi? Cansız bir madde. Canlılık çok farklı bir şey işte. Yani canlılık böyle değil. Allah'ın hayat vermesiyle hücrelerin içinde mesela tamir sistemleri var. Kendi kendini zarını tamir edebiliyor. Yeni zar ekliyor, yeni parçalar ekliyor. Ya da mesela dokularda cildimizde bu nasıl gerçekleşiyor? Buna bakalım şimdi. Cildimizde bir kesik, bir yarık olduğu zaman nasıl doku oluşuyor? Mesela bakın böyle bir çizik var. Yakından gösteriyor bize. Evet, bu epidermis denilen bölümdeki bir çiziği görüyoruz. Dermise kadar inmiş, daha derine inmemiş. Çok yüzeyel bir kesik. Burası epidermis denen bölge. Buradaki hücreler ürüyor. Üredikten sonra bunun üzerinde keratin denen bir tabaka oluşuyor. İşte cildimizin üstündeki tabaka bu. Hücrelerin zarlarından oluşan böyle keratin ismi verilen bir tabakası var. Evet. Bu hücreler bölünmeye başlayınca aşağıdaki hücreler, bakın gördüğümüz hücreler yavaş yavaş yukarı doğru olgunlaşarak bu kesilen yeri dolduruyorlar. Evet, burada tabii normal kan dolaşımı da tesis ediliyor ve burayı kapatıyor. Gördüğümüz gibi. Şimdi bu bir mucize yani, bu böyle değil mi? Durup dururken cansız madde kendi kendine karar alıp böyle bir yeri kapatmaz.
İnşallah.
Burada değil mi? O genetik bilgi, o mükemmellik, hücreler üreyor. Yüreğe mi geliyor hücrelere bir kere? Değil mi? Bu bir yani bu bir sistem, çok üstün bir akıl tarafından yaratıldığını gösterir. Bilimsel deliller bize bakın hep bunu gösteriyor.
İnşallah.
O hücreler üreyip dolduruyorlar, doldurduğu anda da duruyorlar.
İnşallah.
Kocaman tümsek tepe gibi de büyüyebilirdi değil mi?
İnşallah.
1 metre, 2 metre yüksekliğine de ulaşabilirdi. Tam yüzeye gelince böyle, tabii, nerede duracağını da biliyor, nerede başlayacağını da biliyor.
İnşallah.
Bu çok üstün bir delil yaratılış için inşallah. İnşallah. Delil, net bir delil.
Bu da bize Allah'ın varlığını bir kez daha gösteriyor. Binlerce örnekten bir tanesini daha
tabii
İnşallah tekrar görmüş oluyoruz.
Bu hep genetik bilgisi, bunun en baştan itibaren var. Şimdi ikinci bir kesik daha derin görüyoruz. Bakın dermise kadar inmiş, epidermis de geçmiş, dermise kadar inmiş. Burada bir sızıntı oluyor. Damardan çıkan bu sızıntı burayı dolduruyor. Ve fibroblast denen hücreler üremeye başlıyor. Burada da nedbe dokusu denen bir doku oluşuyor. Granülasyon dokusu deniyor buna bilimsel adıyla. Yani Türkçe'de nedbe dokusu denir. Bu fibroblastlar yürüyor, burayı dolduruyor. Ki nitekim bazen böyle kesilerden sonra görürüz böyle nedbe dokusu oluşur. Hatta bazı insanlarda fazla oluşur. O da fazladır yani böyle.
İz kalır yani.
Evet, büyük izler çıkar hatta böyle reaksiyon olarak. O iz işte nedbe dokusu, granülasyon dokusu. Derin olduğunda orayı önce bir damardan çıkan sızıntı orayı dolduruyor. Onun içinde fibroblast denen hücreler üremeye başlıyor, orayı dolduruyor ve kapatıyor. Bu da mesela muhteşem bir sistem. Ya böyle olmasaydı hiç hayat olmazdı. Yani İnşallah. İnsanda her şey tamam olsa, sadece şu doku tamir mekanizması olmasa hayatta kalamaz insan. Yani illaki bir yere ya kesecek ya düşecek, değil mi? İnşallah. Bir şey olacak yani, bir yara olacak, bir şey olacak.
İnşallah.
Açık yarayla da yaşayamayacağına göre hayat boyunca veya kesikle. Çünkü bir şey kesse böyle kanama durmaz yani, şey durmaz yani, yara iyileşmez değil mi? Açık kalır, mikrop kapar, hayat olmaz yani zaten.
İnşallah.
Hayat gerçekleşmezdi. İnşallah. Allah mükemmel bir sistemle yaratmış.
Maşallah.
İnşallah.
Evet, DNA'dan bahsettin doktor hocam. DNA'da zaten bu en başından biri vardı dedin. DNA da Kur'an-ı Kerim'de geçen bir mucize. Ya 1400 yıl önce Allah'ın işaret ettiği o DNA harfleri var. Şimdi onu göstereyim isterseniz. İkiye geçebilir misin?
Evet. DNA ve genetik tarihin başlangıcı. DNA terimi canlılardaki genetik malzemenin kısaltılma ifadesidir. Genetik biliminin başlangıcı Mendel isimli bilim adamının 1865 yılındaki genetik yasalarına dayanır. Bilim tarihi için bir dönüm noktası oluşturan bu tarihe Kur'an'da 18 numaralı Kehf suresinin 65. ayetinde işaret edilmektedir. Maşallah her şey gibi mesela geçen sefer de anlattık, işte sodyumu anlattık, sodyum klorürü anlattık falan. Bunları mesela 1400 yıllar önce işte Kur'an-ı Kerim ilk indirildiği tarihten itibaren hepsinin içerisinde harf harf arasındaki harfin sayısına ve ağırlığına göre Kur'an-ı Kerim'de geçtiğini söyledik. Bu da inşallah onlardaki gibi bir Kur'an mucizesi maşallah.
Maşallah.
1865.
Evet.
Evrim teorisinin aynı zamanda yok olduğu tarihte diyebiliriz. Çünkü 1865-1859'da Charles Darwin'in kitabı değil mi? Basına sunuluyor. 6 yıl sonra 1865. DNA'da inşallah Mendel neyi buldu? Genetik yasaların temelini attı. Ne dedi? Canlılar doğadaki koşullara göre DNA'sının değişmediğini, DNA'nın yani genetiğin her canlıda, bu tek hücreli canlıda da dahil olmak üzere çok hücreli canlı, bütün canlıların hepsinde genetik materyalin hiçbir zaman dış ortamlara göre değil, kendi genetiğin nasılsa milyonlarca yıl bu şekilde devam ettiğini bize gösterdi. Nitekim bezelyelerdeki yaptığı çaprazlamalarda ortaya çıkan yavru döller her zaman için anne ve babasının gösterdiği özelliğe göre, fenotipleri nasılsa o özelliğe göre özellik gösteriyorlar. O bezelyeyi istediğiniz kadar siz elinizle değiştirip şeklini bozun, onun genetiğine siz etki edemiyorsunuz.
İnşallah.
Evrimciler de diyor ki sürekli o canlı bunu istedi diyor mesela. Zaman içerisinde bunu geliştirdi diyor. Karada yaşıyordu, uçmak istedi. Suda yaşıyordu, karaya çıkmak istedi gibi. Canlının kendi yaşadığı ortama göre, kendi isteğine göre bazı şekillerinin değişebileceğini her zaman ima ediyorlar. Bütün belgesellerinde ve çalışmalarında. Halbuki yani bilim diyor ki canlıların değişmesi mümkün değil. Allah her yönden DNA'nın değişmemesi için birçok mekanizma yaratmış vaziyette. Zaten değişmiş bir şey olsa zaten biz değiştiğini söylerdik aynı şekilde. Ama Allah böyle yaratmamış. Çünkü DNA'nın 3,5 milyar yıllık hücrelerinde de olduğunu görüyoruz. Günümüzde aynı şekilde hücrenin yaşayıp aynı DNA'ya sahip olduğunu görüyoruz. DNA'nın içerisinde mutasyon oluyor. Evet, o zaman bazı nükleik asitlerin yerleri değişiyor. Bazı hata oluyor orada. Ama aynı şekilde bu hataları onaracak sistemlerin de var olduğunu görüyoruz. Yani DNA'da var olacak hataları çözecek DNA da var. DNA'nın içerisinde o tespiti yaptıktan sonra, yani onun kontrolünü yapacak gen var. Tedavisini yapacak olan gen var. O geni üreten gen var. DNA'yı yapan gen var. DNA'nın içerisinde bir canlının, o canlının yaşam için geçerli olan bütün bilgileri var.
Ki zaten,
eksik yok.
Ki zaten DNA'daki milyonlarca harften sadece bir tanesini değiştirdiğimiz zaman insanlık için hayatın ne kadar zor olduğunu görmüştük yani.
Çok tehlikeli olabiliyor. Evet, yani şuursuz, rastgele bir değişim o zaman ölümcül olabiliyor. Ama akıllı ve şuurlu bir şekilde mesela bugün bakterilerde gen terapisi yapıyorlar. Bakterilere mesela antibiyotik üretiminde kullanabiliyorlar. Özellikle bazı genlerinin yerini değiştirerek. Ama aklı ve şuuru olan insanlar bunu yapabiliyor. Yaptığı zaman da teknolojik olarak diyorlar ki biz bir merhale daha kat ettik. Bu biyoloji adına güzel bir buluştur diyorlar. Bakteriyi adeta bir fabrika gibi kullanmaya çalışıyorlar. Ki oluyor da mesela antibiyotikler ve bazı vitaminlerin üretilmesi veya bazı çevre felaketlerinde mesela bir tanker patlıyor, petrol denize yayılıyor. O petrolün sudan temizlenmesinde yine bakterileri kullanımını görüyoruz. Allah haddi zatında zaten bakterileri de bir nimet olarak yaratıyor. Hem insanoğlu günlük ihtiyacına mesela hamur işi yapıyor ya, hamur işinde maya denen bir canlı var, tek hücreli. Saccharomyces cerevisiae. Bu çok yaygındır. O mayaları aldığınız zaman bakkala üstünde de yazar. Bakın orada bizim yiyecek yapmamızda, mutfağımızda kullandığımız bir madde. Bizim bağırsaklarımızda çeşitli vitaminlerin üretilmesinde de Allah vesile kılıyor. Doğada fotosentezle oksijen üreten kimdir? Bitkilerdir diyecektir birçok kişi. Ama dünyada atmosfere oksijen salınımının en yüksek oranı tek hücreli canlılarda. En yüksek oran yaklaşık %60 ile tek hücreli fotosentetik bakterilerde. Fotosentez yapıyor. Ne yapıyor? Fotonu, ışığın enerjisini organik enerjiye çeviriyor. Karbonhidrat yapıyor onunla. Kim yapıyor? Bakteriler yapıyor. İşte Allah DNA'yı bakteride de içerisinde de yaratıyor. Ona o özellikleri hasıl oluyor. İnsana yaratıyor. İnsanda bu özellikler ortaya çıkıyor. Balıkta o özellikler ortaya çıkıyor. Kuşta da o özellikler ortaya çıkıyor. Ve maşallah bu detayların hepsi oradaki şifrelerin içerisinde. Değil mi? Elhamdülillah. Geçen bir konferansta izlemişim. Şöyle diyorlar. DNA'yı kopyalayan bir enzim var. DNA polimeraz. DNA polimeraz DNA'nın aynısından bir DNA daha yapıyor. Ama bunu yaparken birçok DNA polimeraz çalışıyor. Ve tek başına yeterli değil. Sadece kopyalama işlemi için yaklaşık yani sayısı şu an tam hesaplayamamışlar. Ama yüzlerle ifade edilen gen topluluğunun DNA'nın tamir ve bakımında, replikasyonunda görevli olduğunu buluyorlar. Tek başına bir protein bile DNA'nın bakımını ve kopyalanmasını yapamıyor. Bunun için bile yüzlerce proteinin aynı yerde ve senkron bir şekilde çalışması gerekiyor. Ki DNA sağlıklı bir şekilde o canlının içerisinde yaşamaya devam edebilsin. Biz burada ne görüyoruz? Zaten o canlının yaşaması için gerekli olacak her bilginin DNA'nın içinde olması gerektiğini görüyoruz. Tek hücreli bakteri de olsa. Ve tek hücreli bakteride de çok hücreli canlıda da bütün canlıların var olduğu anda tam ve mükemmel şekilde yaşadığını görüyoruz. Doğar doğmaz canlı yaşıyor. Veya var olduğu an fosil kayıtlarında yaşamaya başlıyor. Hiçbirisi beceremeyip ölmüyor. Hepsi yaşıyor. Mükemmel yaşıyor. Yüzme bilmeyen bir balık doğmuyor mesela. Veya bir kuş sonradan uçamamaya gibi bir özelliği olmuyor. Kuş doğuyor, annesi onu öğretiyor ve uçmaya başlıyor.
Kodlanmış değil mi maşallah?
Evet. Bu her canlıdaki kodun tam mükemmel olduğunu gösterir. Allah yani bak havada uçtuğunuz zaman uçak pilotlarına ve uçak mühendislerine bir sorun. Havada uçmak çok çok zor bir iş ve çok ayrı koşulları var. Elektriği var, basıncı var, oksijeni var. Birçok oran fazla değişik orada. Ekstrem koşullar var. Karada farklı, denizde farklı. O DNA'yı Allah hangi nerede yaşıyorsa canlı onun tam mükemmel ve konforlu bir şekilde yaşayacağı şekilde yaratmış vaziyette.
Mesela bakıyoruz Onur Hocam az önce söyledi hani pilotların işte uçması mesela ne kadar zordur işte oradaki teknolojinin işte elektriğiymiş falan. Mesela biz bakıyoruz sinek kuşuna maşallah o kadar kusursuz yaratmış ki Yüce Rabbimiz. Hiç de zorlandığını görmüyoruz inşallah. Saniyede 50 kere kanat çırptığını. Hatta biz onun kanadını böyle şeffaf bir yapıda görüyoruz inşallah. O ta ki işlemini gerçekleştirene kadar.
Evet.
Maşallah.
Şimdi o denebilir mi mesela? Tesadüfen kendi kendine olan değişimlerle doğa kendi kendine zaman içerisinde bu canlıyı yaptı. Böyle bir şey yok. Biz her canlıyı mükemmel görüyoruz bir kere. Bak her canlı mükemmel. Fosiline bakıyoruz. Ne bu? Bir balık. Nerede yaşıyor? Antarktika'da. Bakıyoruz Antarktika'da. Günümüzde yaşayan balıklara. O balık yaşıyorsa günümüzde tam yaşıyor. Mükemmel yaşıyor. Mesela bir penguen ekstra bir özelliğe ihtiyaç duymuyor. Veya bir kartal değil mi? Ekstra bir özelliğe ihtiyaç duymuyor. Veya bir insan ekstra bir özelliğe ihtiyaç duymuyor. Gereken ne varsa Rabbimiz onu tam eksiksiz bir biçimde vermiş. Allah ayette kendi yaratmasının canlı dünyanın yaratılışına kainatın yaratılışında ki ayetlerde bahsettiğinde mükemmel kelimesini kullanıyor. Kusursuz kelimesini kullanıyor. Ve bir anda hemen oluverir diyor. Ol der ve hemen oluverir diyor. Bu Allah'ın ilminin, kudretinin ne kadar büyük olduğunu bize gösterir inşallah.
Mesela bununla ilgili bir ayet okumak istiyorum inşallah. Şeytan Allah'a sanırım. Ki o seni yarattı. Sana bir düzen içinde biçim verdi. Ve seni bir itidal üzere kıldı inşallah. İnfitar suresi 7. ayette. Az önce Onur Hocam bahsettiği konuya tam uygun bir ayet inşallah. İnşallah. Mesela Allah en güzel bir biçimde bir amaç için ve bir ölçü içinde yarattığını söylüyoruz inşallah. Kusursuz bir şekilde var ediyor inşallah. En mükemmel şekilde yaratıyor Allah'ın izniyle.
Evet.
Evet. Sunumumuza şimdi devam edelim isterseniz.
DNA mı?
Hı, DNA'ya devam edelim inşallah. Onu da. Mesela söylüyoruz DNA'da da Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'de var olan mesela DNA harflerinin dal, nun, elif Kur'an'da nerelerde yan yana geldiği incelendiğinde en fazla Kehf suresinin 65. ayetinde geçtiğini görüyoruz. Bu ayette DNA harfleri ardı ardına tam 3 defa yan yanda yer almaktadır. Kur'an'ın başka hiçbir ayetinde DNA harfleri bu şekilde ard arda ve çok sayıda geçmez. Bu harflerin yer aldığı ayet numarası 18'e 65'tir. Genetik biliminin başlangıç tarihi de 1865'tir. Ayette 3 defa tekrar vardır. Kehf suresinde DNA 7 defa tekrarlanırken RNA'da da Ra, Nun, Elif 7 defa tekrarlanır. RNA molekülü de DNA gibi genetik yapıyı oluşturan değerli bir moleküldür. Maşallah.
Evet, işte bilimi yaratan Allah inşallah çok açık bir şekilde Allah gösteriyor inşallah. Şimdi bir geri geçersek Darwinizm'in iddiaları hep benzerlikten kaynaklanıyor. İşte şu canlı şu canlıya benzer. Demek ki evrimleşmiştir. Bu gen bu gene benzer. Demek ki ondan evrimleşmiştir. Onun atasıdır gibi. Hiçbir delile dayanmayan. Ama delil var mı? Yok. Neye göre? Benzer ya diyor işte. Benzerliğe göre diyor. Halbuki öyle olmaz. Yani delil olması gerekir. Ya evrimleşmiştir ya değildir. Bir şey ya beyazdır ya değildir. Bakıyoruz evrimleşmemiş. Yani fosil kayıtlarında böyle bir şey yok. Genetik ve moleküler biyoloji de bize gösteriyor. Böyle bir mekanizma da yok. Ayrıca da imkansız ve mantığa da aykırı. Yani İnşallah. Tabii tesadüfen hiçbir şey olmaz zaten. İnşallah. O tamamıyla mantığa aykırı
olan birçok şey evrimciler de var. Mesela bunların başlı başına en büyük örneklerden birisi de işte zürafanın boynunun nasıl uzadığı, işte besinini almak için sürekli hani boynundan fazla yerlere ulaştığı için işte boynun öyle uzun olduğunu söylüyorlar mesela. Burada mesela sinek kuşunda da sinek kuşunun havada kalabilmek için kanatlarını sürekli çırptığını ve 360 derece en iyi şekilde esnek olarak kullandığını buna mı bağlayacaklar? Yani ne kadar saçma fikir varsa evrimciler bunu ortaya atıyor.
Ama en ünlüsü herhalde bu sineği kovalayan dinozorun sonra uçması, sineğe dönüşerek uçması olması. Mükemmel bir yaratılışa sahip. Mükemmel bir sineği sanki evrimleşmiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Halbuki Allah'ın üstün yaratmasının bir örneği inşallah.
Sinek nasıl uçuyor deyince de hiç cevap yok. Dinozor sineği kovalar mı? Tabii ki kovalamaz yani. Dinozor 10 tonluk dinozor. Yani bir fil sineği kovalar mı? Umurunda bile olmaz sinek yani onun. İnşallah. Değil mi? Onun gibi. Neyse şimdi bakın mesela uçmaktan bahsettik. Şimdi burada uçan birçok canlı var. Bunların yani bir evrimsel benzerliği var dediğinizde yok diyor. Ya ama onları o da uçuyor, o da uçuyor. Değil mi? Allah onu ayrı ayrı yaratmış. Mesela burada bakın sincaplar da, uçan sincaplar var. Onları görelim hep birlikte bakın. Normal planör gibi kayarak uçuyor. Allah mükemmel bir şekilde yaratmış. Ellerinin ve ayaklarının arasında perdeler var. Böyle 30 metre bir mesafeyi bir ağaçtan diğer ağaca mükemmel bir şekilde kayarak uçabiliyorlar. Bakın diğer ağaca atlıyor. Baya çok ciddi mesafe gidiyor ve havada yön de değiştirebiliyor. Bakın ağaca doğru yöneldi. Çok güzel bir şekilde diğer ağaca ulaşıyor. Evet. Mesela yine aynı şekilde balık da var. Uçuyor balık. Balık uçar mı? Uçuyor işte balık. Uçan balık var. Eğer bunların soyu tükenmiş olsaydı bu canlıların mutlaka ara geçiş formu diye atmaya kalkarlardı. Allah Halbuki Allah. Bakın mükemmel Allah ayrı ayrı yaratmış. Sincabı ayrı ayrı, kuşu, yarasa,
tabii hocam sinek. Yanılmıyorsam 200 metre kadar uçabiliyorlar. Yani.
Tabii. Doğru. Maşallah. Bakın mükemmel şekilde uçuyor. Ama balık. Yani bu kuşla deniz canlıları arasında bir geçiş formu ya da karayla hava arasında bir geçiş formu değil.
Kendi içinde mükemmel. Bayağı da simetrik uçuyor.
Evet. Zaten yani İnşallah. Onların iddia ettiği ara geçiş formlarının mutlaka patolojik ve asimetrik ve yani bir tür arası iki tür arasında milyonlarca olması gerekiyor. Yarım yamalak İnşallah. Böyle değil mi? Karadan oluşumunu gösterecek mesela. Sıfırdan. Sıfırdan kan. Böyle bir şey zaten mantıken de olmuyor.
Zaten.
Yani böyle bir genetik bilgi ekleyecek bir mekanizma yok. Onlar diyorlar ki doğal seleksiyon dedikleri o hayali mekanizma zaten yararlı olmayan bir şeyi seçmez değil mi? Onu iddia ediyorlar. Yararlı olanı seçer diye. O zaman kanadın çıkıntısı olduğunda ne yararlı olacak? Niye seçilecek? Onlar, yani derimizin mantığı kendi mantıksızlığı içinde de çürüküyor zaten.
Zaten
yani kendi kendine çöker diyor. Yani kendi kendine imha eden bir sistem derimizin.
Zaten kendi mektuplarında da söylüyor yani eğer milyonlarca fosil varsa neden biz ara geçiş fosilini bulamıyoruz?
İnşallah.
Bunu ikinci ara devam edelim inşallah. Kısa bir aramız var. Aradan sonra devam edelim. Evet, sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
Evet, uçan sincapları gördük, uçan balıkları gördük. Hepsinin genetik bilgisi birbirinden tamamen farklı. Uçan sürüngenler var, uçan kuşlar var, uçan memeliler var, yarasalar. Evrimcilere sorduğunda bunların ayrı ayrı evrimleştiğini iddia ediyorlar. Yani tesadüfen o canlı uçuyor, o da uçuyor, o da uçuyor apayrı genetik bilgiyle. Bu süper mantıksız, onlar da inanmıyor söylediklerine. Zaten Darwinizm her noktada çöküyor. Ama her noktaya da bakıyoruz biz. Ama esas olan tabii herkesin bilmesi gereken tek bir proteinin tesadüfen oluşmasının imkansızlığı zaten en başında bitiriyor. Ki bir tane proteinin imkansız olması, başka proteinlerin ve canlı hücresinin gerekiyor olması o zaman trilyonlarca proteinden oluşan milyonlarca canlı türü nasıl oluşsun? Tabii ki oluşmaz yani imkansız. Nitekim bundan dolayı zaten ara geçiş formu fosil de yok. Allah'ın evrimle yaratmadığını gösteriyor inşallah. Kur'an'da da çok net Allah inşallah çok açık bir şekilde birdenbire ol demesiyle yarattığını ve onun örnekleri var Kur'an'da. Değil mi? Cansız maddelerin canlı maddeye dönüşmesi, Hazreti Musa'nın asasının yılana dönüşmesi, yine Hazreti İsa'nın çamur kuşa dönüşmesi. Ayrıca cennetteki hurilerin, vildanların, gılmanların yaratıldığını görüyoruz inşallah. Tabii ki evrimle değil, melekler, cinlerin yaratılışı var. Allah'ın haşa ihtiyacı da yok öyle. Onların iddia ettiği gibi yok mutasyonla haşa işte doğal seleksiyonla yaratacak diye. Bu bazı insanların naturalizmin etkisinin altından kalmasından kaynaklanıyor. Yani doğa kanunları sabittir, değişmez. Dolayısıyla haşa Allah böyle milyonlarca yıl içerisinde belli kurallar, halbuki kuralları ve kanunları yaratan Allah'tır. Dilediği zaman onları kaldırır ve değiştirir. Allah yoktan var eder. Oğullar oluverir diyor o kadar inşallah. Kuralı yaratan Allah kanunun bilimsel kanunu dilediği zaman bunu kaldırır da değiştirir de. Ve yoktan bir anda Hazreti Adem'i çamur biçiminde bir şeye şekil vermiştir Allah porselen şeklinde, insan şeklinde. Ve ruhundan üfürmüştür. Ol demesiyle hemen Hazreti Adem canlanmıştır inşallah. Hazreti Adem olarak yaratılmıştır. Canlılık tabii bambaşka bir şey. Yani Allah'ın hay sıfatının tecellisi. Yani cansız maddelerin bir araya gelmesinden canlılık oluşmuyor. Mesela beynimizin atomları var. Bu atomların mı görüyor yani bu üç boyutlu canlı parlak dünyayı? Tabii ki değil çünkü dışarıdaki atomların böyle bir özelliği yok. Atom atomda olmayan bir özelliği göremeyeceğine göre, atom atomu göremeyeceğine göre değil mi? Dışarıdan foton denen parçacıklar geliyor. Onlar gözün atomlarında elektrik sinyallerine dönüşüyorlar. Beynin içindeki atomlarda ilerliyor elektrik sinyali. Ve görme merkezindeki atomlar var yine. Atom atomu mu görüyor? Ve atom atomda olmayan bir özelliği mi görüyor? Atomun %90'ı boşluk ve kapkaranlık. Ama ışıklı ve canlı bir dünya görülüyor. Demek ki bambaşka bir varlık var maddenin dışında. Allah ruh olduğunu bildiriyor. Bu bilimsel bir gerçek
mesela
inşallah.
Mesela bu kadar eşsiz mucizenin var olduğunu söylüyoruz inşallah. Allah'ın nasip ettiğini söylüyoruz. Mesela bilim yaptıkça Allah'ın kudretini en iyi şekilde anlıyoruz. Ki zaten fosilleri bulmayı Allah nasip ettikçe de hani evrim teorisinin ne kadar çöktüğünü görürüz inşallah. Mesela bununla ilgili bir ayet okumak istiyorum inşallah. Kovmuş şeytanı Allah'a sığınırım. Ey insan, üstün kerem sahibi olan Rabbine karşı seni aldatıp yanıltan nedir? Değil mi? Bu kadar mesela Allah'a çok şükür mucize varken, bu kadar Allah'ın eşsiz yaratma sanatı göz önündeyken insanları Allah'a yanıltan nedir?
Evet. Doğru. Yani inşallah. Mesela şu da çok önemli. Cansız maddelerden canlılık oluşmuyor dedik. Mesela protein molekülleri var. Protein molekülleri atomlardan oluşuyor. Hücrenin dışına çıktığı anda hiçbir işe yaramıyor. böyle dursa durur. Yani kısa zamanda parçalanıyor da. Ama koruma altına alırsan milyon sene öyle durur, hiç kıpırdamadan durur. Aynı protein molekülü hücrenin içine girdiği zaman muazzam bir akıl gösteriyor. Çünkü canlılık, hayat vermiş Allah hücrenin içerisinde. Ve Allah'ın hay sıfatının tecelli ettiğini görüyoruz, Allah'ın aklının. Şimdi bakın evrimciler ne diyor canlı ile cansız arasında, değil mi? Muhteşem bir fark var tabii ki yani. Bakalım evrimciler ne diyor bu konuda?
Ya cana o kadar büyük bir şey affetmeyin. Yani cansızla can arasında böyle kutsal, çok farklı bir şey yok.
Yani şimdi Ender Elvacıoğlu'na göre bu masa, değil mi? Cansız maddeden yapıldı.
Kendi sayesinde bir fark yok.
Bununla bir hücre arasında bir fark yok diyor. Ya da bununla insan arasında bir fark yok diyor. Yani yapma yani yapma etmeyleme yani bu. Şimdi inanıyor mu bu söylediğini? İnanmıyor tabii ki. Inşallah. İnanmıyor. İnanmadığı bir şey zaten konuşurken o belli oluyor inanmadığı. Yani böyle hani geçiştirmeye çalışıyor ama sıkışmış. Sıkıştığı için orada artık şey boyutuna girmiş. Yani mantığın dışına çıkmış ve mantıksız bir şeyler söylüyor. Bakın devam edin. Evet.
Samimi bir akla sahip bir insan bunu nasıl söyler ya? Hani şu masayla insan nasıl eşit İnşallah. Olabilir? Nasıl aynı olabilir ya?
İnşallah. Dinlediği bak, müzikten keyif alan, baktığı manzaradan keyif alan, değil mi? Ruhu olan bir canlıyla bir masanın aynı olması mümkün değil. Çünkü biz bir varlığımızla Allah'ın, hani ruhumuzla Allah'ı bir kere daha bulmuş oluyoruz inşallah.
Evet. İşte. Tabii hücrelerle mesela yani bir alem, bir hayat var içerisinde. Dün de gördük yani yürüyen proteinler var. Posta kodu sistemi var. Bir şeyler sentezleniyor. 10 milyar tane protein var. Hepsi doğru adrese gönderiliyor. Adrese gönderilme var yani bir akıl İnşallah. Var. Posta kodu ekleniyor. Her birinin adresi belli. Hiç hata yapmıyor. Kim nereye gitmesi gerekiyorsa işte Kadıköy'e gidecek olan Kadıköy'e gidiyor. Erenköy'e gidecek olan Erenköy'e gidiyor. Mutlaka İnşallah. Hiç şaşırmıyor.
İnşallah.
Bu bir akıl. Değil mi? Hücrenin zarında akıl var. Hep gelen moleküllerin doğru olanlarını doğru miktarda bırakıyor hücrenin içine.
İnşallah.
Bakın kontrol sistemi var.
İnşallah.
Yani neyin atomun hangi atomun diğerinden farklı olduğunu görüyor. Bakıyor bu tuz atomu diyor. Bu da demir atomu diyor. Demir şu kadar lazım diyor onu alıyor. Tuz bu kadar lazım diyor tuzu alıyor. İnşallah. Sen diyor lazım değilsin diyor. Hemşerim diyor, kusura bakma diyor onu gönderiyor ondan sonra. İnşallah. Değil mi? Üstün bir akıl var.
Allah'ın kendi ruhundan üfürdüğü mukaddes bir canlı yani onunla nasıl cansız bir varlık eşit olabilir ki yani?
Evet şimdi İnşallah. Bakalım devam edelim daha neler diyecekler.
Yani cansız madde canlı madde arasında çok büyük bir fark var. Cansız.
Bakın şimdi orada sıkışıyor. Yani o da inanmıyor. Yok falan diyor. Böyle ya, fark yok diyor. Şimdi devam edelim.
Maddeden. Cansız maddeden. Tamam mı? Bir canın oluşumunu laboratuvarlarda bu bilim yapacak. Ben bunu şey yapıyorum. Ya çünkü öyle bir nokta. Ya henüz yapamadık.
Yani gülmek istediğimiz zaman bunları seyretmek iyi oluyor. Mesela laboratuvarda cansız maddeden canlılık yapılacak.
Henüz yapamadık evet. diyor ama inanıyoruz diyor, yapacağız diyor yani.
Evet. Şimdi biyolojide bir kural vardır. Yani bir kere hiçbir şekilde bilimsel olarak da düşünmüyor. Bilimsel düşüncenin dışına çıkmış. Darwinizmi savunmak adına tabii yani böyle bu zırvalığı savunmak adına. Bir kere biyolojinin yani Darwinistlerin de kabul ettiğine bir kural vardır bir kere. Biyogenez denir buna. Canlılık, hayat sadece hayattan gelir. Çok nettir yani bu. Darwinistler de kabul ediyor bunu. Ya şu anlama gelir. Mesela bir hücre gördüğümüz zaman biz canlı hücresi biliriz ki o mutlaka başka bir hücreden bölünmüştür, üremiştir. Değil mi? Mutlaka. Peki o zaman tabii hemen şunu soruyoruz. İlk hücre nasıl oldu? İlk hayat nasıl oldu? İşte bu hayatın sahibi olan Allah'ın hay sıfatının tecellisi. Allah'ın hay sıfatı var. Hayatın sahibi Allah. Hayat o Allah'ın o sıfatının tecellisiyle cansız madde canlılık canlı hale geliyor. Çünkü cansız madde mesela hücreyi oluşturan atomlar durur, kıpırdamadan durur yani. Öyle olması gerekir. Öyle olmuyor. Hücre hareket ediyor, işlemler yapıyor, biyokimyasal reaksiyonlar yapıyor, sentez yapıyor. O sentez yaptığı molekülleri parçalıyor, kendi kendini kopyalıyor. Gidiyor başka bir hücreyi yutuyor, kovalıyor onu değil mi? Yani böyle yaptığı şeyler aklın kavrama sınırlarının ötesinde. Ama canlılık var. Orada onu canlı kılan bir güç var. İşte o İnşallah. Allah'ın hay sıfatının tecellisi. Dolayısıyla İnşallah. Tabii ki cansız madde, canlı madde arasında çok büyük fark var. Ve bu insanın gücünün dışında bir şey. Öyle laboratuvarda atomların bir araya gelmesinden kaynaklanan bir özellik değil. Sen bütün, Ender Elvacıoğlu, hücreyi meydana getiren bütün molekülleri alsın. Tek tek hazır olarak bütün proteinleri, DNA'yı ayrı ayrı ama onları laboratuvarda getirsin, istediği ortamda bir araya koysun. Ondan bir canlı hücresi, canlılık hayat olur mu? Olmaz. Bunu denemek için bilim adamı olmaya gerek var mı? Yok. İlkokula giden bir çocuğa bile sorsan olmaz amca der yani, çok açık bir şekilde.
Yani aynı soruyu yani. Aynı soruyu yine bir çocuğa sorsan o da hayır der ki, o da şu cansız varlıkları parçalara bölüp de bundan araba oluşur mu dediğin zaman adam oluşur diyor.
Oluşur diyor. Oluşur. Bak işte onunla çok güzel yani, o işte Darwinizm saçmalığı savunmak adına ne duruma düşüyorlar. Şimdi devam edelim.
Peki şu anda cansız maddeden canlı yapabilir miyiz?
Elbette.
Şu anda.
Tabii ben çözüm
diyorsunuz.
Tabii.
Biri yapamayız diyor, yaparız diyor işte. Ya yan yana oturuyorlar bir de. Aynı evet. Programda oluyor bu. O da diyor ki yani Yiğit Bulut'ta. De öyle dedi diyor yani. Bu yani. İşte Darwinizm durumu bu. Yani bunu göstermeye devam edeceğiz. Başka programa çıksalar da daha malzeme olsa. Yani bunlar, şimdi bunlar mesela bilinmiyordu. Daha önce Darwinistler programlara çıkmıyorlardı. Ki gerçek yüzleri ortaya çıkmasın diye. Mecbur kaldılar. Zaten karşımıza da çıkamadılar. Hocamızın karşısına çıkamadılar. Kapıyı kilitlettiler, söz aldılar. Orada saklandılar odanın içine falan. Yani böyle önlemlerle oradan kaçmaya çalıştılar. Tabii olmadı yine.
İnşallah.
Ama işte görüyor insanlar artık yani böyle. Bu yani Darwinist konuştuğu zaman bu işte yani. Bu oluyor, ortaya çıkıyor.
Yani sadece bu değil yani. Geçen hocamızın toplantısında da adamın kürsüden inişini izledik yani. Bu sadece burada değil, inşallah bütün dünyada.
Tabii oluyor. Dünyada evrimi savunabilecek kimse kalmadı şu an. Bir Richard Dawkins vardı, çok konuşuyordu. Her yerde açıklamalarla ön plana çıkıyordu. O bile artık Darwinist bir dünyada yaşamak istemediğini söyledi.
Ki olsa zaten yani hocamız çok büyük bir ödül koydu ortaya. Yani ödül, hani bırakın onu resmi bile getirseniz o ödülü alacaksınız diye şu ana kadar kimse çıkmadı.
Evet.
Bir de benim şimdi bildiğim Dawkins en son artık dedi herhalde bu iş evrimli olmuyor. Evet. Muhtemelen bize uzaylılar bıraktı, kaçtılar gibi.
Evet.
Yani yandan kaçmaya başladı.
Evet. Yani Allah'ın yarattığını evet. Kabul edecek. Şimdi biraz önce hocam da bahsetti. Arabanın parçaları yan yana gelirse araba oluşur mu diye.
İnşallah.
Bakın evrimciler ne cevap veriyor? Evrimi savunmak adına.
Oluşturan enzimatik reaksiyonların, biyolojik moleküllerin bütün parçalarının bir arada olduğu bir araba atölyesi düşünün. Otomobili parçalamasının bütün parçalar orada var.
Peki hiç araba oluyor mu kendi kendine atölyesi?
Oluyor diyor. Araba bitti. Zaten işte yani bir kere insan aklın ve mantığın sınırlarının dışına çıktığı zaman her şeyi söyleyebilir. Ya olur ya öyle, bazen küçük çocuklar olur böyle abuk sabuk bir şeyler söyler. Ya bunu yapma dersin yani, bazı uyarırsın. Ama koskoca adamlar bunu yapınca olmuyor.
Evet.
Değil mi? Bu ideolojilerini savunmak adına. İşte onun için mesela Roma'ya gittiğimizde değil mi, mikrofonu aldılar. Sırf ideolojilerini savunmak için. Savunamadılar. Bilimsel delil yok. İlk işte mikrofonu alıp beni salondan çıkarınca kurtaracaklarını zannettiler. Allah da ayaklarına doladı inşallah. Orada bütün dünya medyası rezil etti bunları böyle, yayınladı. Değil mi? İnşallah. Nitekim hocamızın gönderdiği bu kitaplar normalde düşündüğümüzde çok az sayıda dünyada, ki bütün üniversiteler Darwinistlerin kontrolündeydi. Bütün dünya medyası Darwinistlerin kontrolündeydi. Bütün dünyanın parası Darwinistlerin kontrolündeydi. Trilyonlarca dolar. Ne oldu? Bir kişi, Allah nasip etti, hocamızı vesile etti Allah, Ankara'dan geldi. Hiçbir maddi imkanı yok. Bir kişi, bütün dünyaya karşı. O bir kişi inşallah hiç çevresi yok, parası yok. İlk bir tane broşür çıkarttı hocamız. Onunla başladı 30 yıl önce. Ondan sonra Yaralış Atlası, yani yüz binlerce, ama yüz binlerce düşündüğünüz zaman 7 milyar insan yaşıyor dünyada. Yani dünya üniversiteleri var, her taraf var. Bir anda yerle bir etti Darwinizmi elhamdülillah.
Maşallah.
Allah öyle bir etki meydana getirdi. Çünkü güç Allah'ın inşallah.
Ki şu anda mesela bakıyoruz bütün son zamanlardaki yapılan araştırmalara göre %50'lerde 55'lerde olan İslam'a inanış, Allah'a inanış, Allah'ın var ettiğine inanış. Şu anda mesela bakıyoruz en Darwinist olan ülkelerin başında gelen ülkeler bile mesela %88, %90'lara kadar varan yüzdeler söz konusu değil mi hocam yani?
Evet,
hocamızdan da Allah razı olsun, hocamızın yarattığı, oluşturduğu Yaratılış Atlası sayesinde ve değerli hocalarımızın verdiği konferanslar sayesinde bu yüzde gitgide ilerleyecek inşallah.
İnşallah. İnşallah. Bir de burada önemli olan bir nokta da onlardan gelen yansımalar, hani gazetelerde çıkan haberler, örneğin demişlerdi ki atom bombası etkisi yaptı. Bu çok acayip bir açıklama. Yani bir adam, az evvel senin bahsettiğin gibi hocamız, İstanbul'dan çıkıyor, çok imkanlar olmamasına rağmen oraya kitaplar yolluyor ve Allah bunu nasip ediyor. Yani tek başına inşallah Allah'ın nasip etmesiyle bu noktaya gelmesini, dinin bu kadar inşallah her noktaya ulaşmasına ve Darwinizmin bu kadar bertaraf edilmesine vesile olmuş oluyor inşallah.
Maşallah, evet, maşallah. Elhamdülillah. Hakikaten yani çok büyük zafer oldu. Yani i̇nşallah. Çok net ve büyük zafer oldu dünya çapında. Ya bütün dünyada ama aynı şekilde etkileri görülüyor
zaten
inşallah.
Zaten süper saçma olan bu teori yani fikri anlamda şu anda yerli bir yani. Hani evet. Baktığımız zaman yüzdelere bakıyoruz.
Yani bilimsel olarak evet yerli bir olduğu bilimsel olarak net ortada. Bir de şimdi olayın Darwinizmin insanlığa getirdiği belaların da hakikaten Darwinizmden kaynaklandığını insanlar anlamaya başladı. Vallahi alem bunu anlayanlardan birisi Richard Dawkins ki Darwinist bir dünyada yaşamak istemediğini söylüyor değil mi? Neden? Çünkü hocamız bunu yıllardır söylüyor. Günümüzdeki ve geçtiğimiz yüzyıldaki bütün o kan döken ateist ideolojilerin hepsinin temel aldığı teorinin Darwinizm olması.
Değil mi? Yıllardır bu adam bu teoriyi savunmadı mı? Yani çok uzun bir süre aşkın bu adam bu teoriyi savundu. Şimdi mesela bakıyoruz Darwinizmin hakim olduğu bir dünya istemediğini kendi ağızlarıyla söylüyor.
İnşallah. Bu da hocamızın vesile olmasıyla oldu inşallah.
Tabii evet. Maşallah yani bilimsel olarak bütün geçit yollarını kapadı. Hareket edeceği bir alan kalmadı.
İnşallah.
Çıkış yolu olarak işte uzaya gitti. Ondan sonra da Darwinist bir dünya istemiyorum dedi i̇nşallah. Elhamdülillah. İnşallah. Maşallah.
Darwinist dünyadan o zaman rakam örnekleri verelim. Darwinist dünyaydı çünkü geçtiğimiz yüzyıl hakikaten her yer Darwinizm'i savunuyordu. Ve onun Deccal'in yani diniydi Darwinizm'de. Deccal'in yaptığı uygulamaları şimdi gösterelim, anlatalım. Bunu hocamızın anlatmasıyla bütün dünya öğrendi inşallah. Mesela faşizm. Faşizm nedir? Hitler'in ortaya özellikle 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasına sebep olan Ari ırk, Aryan ırkının değil mi? Üstün olduğunu savunan, diğer ırkların aşağı olduğunu savunan ve onları ezen, gücün hakim olduğu, mücadelede yani öne çıkan bir ırk olduğunu öne savunuyor. Peki ne yapıyor? 2. Dünya Savaşı'nı atıyor. 2. Dünya Savaşı çıkıyor. Yaklaşık 80 milyon insan hayatını kaybetti 2. Dünya Savaşı'nda. Amaç ne? Aryan ırkının hakimiyeti. Irk hakimiyeti yani. Bunların yaklaşık 52 milyonu ise sivillerdi. Yani savunması olmayan, silahı olmayan, askeri birlik değil, direkt Aryan ırkı yani Alman ırkına ait olmayan, başka ırklara ait olan insan ırklarıydı. Sadece o ırka mensup olması öldürmeleri için yeterli olmuş. Şimdi bu 2. Dünya Savaşı'nda bir Nazi subayı var, Joseph Mengele. Bu adamın yaptığı insanlık dışı deneyler de oluyor. Neden? Çünkü onlar Aryan ırkını da bir hayvan olarak görüyor, diğer ırkları da bir hayvan olarak görüyor. Haşa, bütün insanlığı bu mertebeye indiriyorlar ve deney yapıyor. Mesela nasıl günümüzde ilaç sanayinde birçok canlı hayvanı şey yapıyorlar, kobay olarak kullanıyorlar. Neden? İnsanlığın faydası olacak bir ilacı keşfetmek için değil mi? Araştırma yapıyorlar. Ama ne yapıyor? Orada hayvanı fareyi kesiyor, bilmem başka canlıları kesiyor. Nazi subay Joseph Mengele ise insanı da bir hayvan olarak gördüğü için haşa direkt insanlar üzerinde deneyler yapıyor. Mesela ne yapmış? Soğuk kış gününde buz dolu sulara zorla sokulup bekletilen insanların donmadan önce kaç dakika yaşayabildiklerini test ediyor. Yani bir insan, bir pilot mesela onların uçtuğu uçaklarda kutupta bir suya düşse soğuk suya, eksi 5 derecelik suya kaç dakika hayatta kalabilir? Bunu test etmek için evet. Direkt soğuk suyun içine atıyor. Mengele'nin denekleri üzerinde hiçbir anestezi yapmadan cerrahi operasyonlar yaptığı da biliniyor. Yani uyuşturmadan insanların üzerine keserek onların üzerine direkt deneylerini yaptığında biz az aktarılan kaynaklardan biliyoruz.
Adam psikopat. Niye psikopat? Çünkü Darwinist. Burada evrim deneyleri yapıyor mesela. Gözlerine boya enjekte edip bakalım göz rengi değişecek mi diye çocukların kör ediyor onları. İkizlerin kanını birbirine enjekte ediyor. İşte Darwinist mantık buna getirir. Mussolini'nin de kara gömlekleri var. Onlar da her türlü zorbalık ve şiddet yapıyorlar. Mesela 1935 yılında Etiyopya'yı işgal ederek 1941 yılına kadar 15 bin insanı katlettiriyor.
Biz bu Darwinist subayı Mengele'de aslında şunu görüyoruz. Darwinist vicdansızlık var. Yani insanı hayvan gibi görme var ve bu hayvan olarak gördüğünden dolayı da her türlü müdahaleyi yani cerrahi müdahaleyi veya herhangi bir deneyi canlı canlı ve hiç umurunda olmadan hani sanki çok doğal bir şeymiş gibi yapıyor. Bu çok ciddi bir şey. Yani hani Darwinist vicdansızlık aslında çok vurgulanması gereken önemli bir konu. İnsan Darwinist olunca ve etrafındaki her şeyi de hayvan olarak görünce o zaman onlara karşı bir sorumluluğu olmadığı için de çok rahat bir şekilde asıp kesebiliyor, öldürebiliyor. O açıdan yani aslında dünyadaki barışın ve huzurun sağlanması da içinde öncelikle yapılması gereken hocamızın da söylediği şekilde Darwinizmi bertaraf etmek oluyor inşallah.
Ama bakın mesela Darwinizmin nasıl bertaraf edildiği ile ilgili geçen gün bir video seyretmiştik inşallah. Mesela buna en büyük örneklerden birisi de Fransa'da yaşayan çocukların harunyahya.com adresinden Allah'ın yaratışı ile ilgili ve bütün bu fosillerin, işte bütün hocamızın sitelerinden doğru bilgi edinip sınavlarda öğretmenlerine verdiği cevap şu olmuş mesela. Sorulan soruları sorulduğu şekilde doğru, yani onların istediği şekilde Darwin'ce cevaplayıp ama aslında harunyahya.com'dan biz bunun böyle olmadığını biliyoruz ama sadece siz sorduğunuz için biz buna böyle cevap veriyoruz diyen öğrenciler var.
Maşallah.
Yani Darwinizmin ne kadar yerle bir olduğunu en büyük örnek de bu da.
Yani doğru, hocamızın eserleri ulaştığı yerde Darwinizmi kökten bitiriyor. Ama bir konu daha var, yani bu PKK belası. Ona ulaşmak gerekiyor. Yani Türkiye'nin baş belası şu anda, değil mi? PKK terörü. O dağdaki teröriste nasıl ulaşılır? Konferans veremezsin, gidip konuşamazsın, kitap gönderemezsin. O devletin bu işte, değil mi? Önayak olması gerekiyor devletimizin inşallah.
Televizyon var,
televizyonu var devletimizin, radyoları var. Onlar demişti hocamız, komünist propaganda yapıyorlar. Antikomünist bilimsel çalışma yapılması gerekir. Yani ancak bu şekilde durabilir. Yoksa tek yanlı olarak daima komünizm ilerler, kan döker ve durmaz. Yani kan dökerek yani bir noktaya gelip komünizm olduğunda da durmuyor. Değil mi? Komünistlerin kendi söyledikleri var demişti hocamız. Kızıl kan denizinde doğan güneş diyor komünizm için zaten. Ve bunu bütün komünist liderler zaten kan dökmeyi terörü savunuyorlar. Mesela Lenin diyor ki, Lenin terörü prensip olarak hiç reddetmedik diyor. Ve hiçbir zamanda reddetmeyiz. Yine başka bir mesela sözünde diyor ki, propagandacılar her grubu basit bomba formülleriyle donatmalılar. Ya komünizmin şeyi bu yani, bombalamak,
PKK
yakıp yıkmak.
Şu an aynen bunu yapıyor PKK. Yani evet, basit bomba formüllerini öğrenip sonra da basit bomba formüllerini etraftaki hani kendi propagandalarını yapan kişilere öğretmeye çalışıyorlar. Halbuki bunun hani bombacıları yakalamakla bu iş, siz daha iyi bilirsiniz, bu iş inşallah çözülmez. Bunun ancak çözümü Darwinizmin bertaraf edilmesi.
Tabii Darwinizmi kafasında adam onu din olarak kabul etmiş. Komünizm onun üzerine oturtmuş. İnşallah. Dediğin gibi yani onu din olarak kabul eden böyle gözü dönmüş psikopat bir katile, ya sen dağdan in, gel çorba iç, ailenle yaşa, evlen demek olmaz. Zaten adam onu bırakıp dağa çıkmış yani bunu, evet, kafayı yemiş vaziyette. Yani orada değil mi? Gözü dönmüş o katil insan öldürüyor. İnsan öldürüyor, insanlarımızı şehit ediyor. Mesela bakın Bölücübaşı diyor ki, Lenin 1900'de neyse ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum. Real sosyalizmle savaşarak, emperyalizmle savaşarak yeni sosyalizmi inşa ediyorum diyor. PKK, Marksizm, Leninizm geleneğine uygun bir gelişme yaşamıştır diyor Öcalan. Lenin ne diyor? Lenin de şunu diyor, polisleri, askerleri, devlet memurlarını öldürmek. Bakın ben Lenin'iyim diyor 21. yüzyılın. Lenin de polisleri, askerleri, devlet memurlarını öldürmek. Devlet kurumlarına yangınlar çıkartmak. Aynen bunu yapmıyorlar mı? Bunu yapıyorlar. Devletin hazinelerinden paraları almak. Devrimci komünist güçler yenilmez silahlı bir güç olarak ortaya çıkmalı. İnsanları öldürerek, bombalayarak, binaları havaya uçurarak korku yaymak ve bu şekilde toplumun üzerinde komünist diktatörlüğünü teşkil etmek iktidara ulaşmamızın önemli unsurlarındandır. Bugün de PKK'nın istediği bu işte, komünist diktatörlüğü bombalayarak, yakıp yıkarak, insanları katlederek hakim kılmak. Türkiye'nin tamamını komünist yapmak, sonra bu komünist rejimi başka ülkelere ihraç etmek. Komünizm durmaz demişti hocamız. Yani bu kan döke döke böyle gidecek. Sadece Türkiye'de değil, yani bütün önce Orta Doğu'ya, oradan başka ülkelere. Bu şekilde amaçlar. Yani komünizmin amacı komünizmin her yerde olmasıdır ve sadece kan dökerek olduğuna, evet, inanır. Yani Lenin'in bu fikirlerini tam olarak savunur. Çünkü evet, Lenin zaten Marx'ın fikirlerini pratiğe döken insandır. Benim Lenin'im diyor, bunu yapıyor. O zaman bunun neden yanlışların bilimsel olarak anlatılması gerekiyor. Çünkü onlar o bölgede tek yanlı propaganda yapıyorlar. Bir de silaha dayamışlar. Mesela insanları seçime göndermiyorlar. Değil mi? Hayat nasıl yaşamaya, dükkanını açtırmıyor mesela.
Zorla propaganda yaptırıyorlar. Evet. İzlettiriyorlar zorla. Propagandayı zorla dinlemek zorunda bırakıyorlar silah zoruyla.
Evet.
Tabii ki istedikleri sonucu almış oluyorlar ama inşallah TV kanalları, devletimizin sahip olduğu TV kanalları hocamızın söylediği gibi anti komünist bir propaganda ve bilimsel yöntemle bu işleyişi sağlarsa orası da oradaki sorunlar da çözülmüş olacak inşallah.
Evet. Evet. Neden zorluyorlar? Neden silah kullanıyorlar? Neden bomba yapmayı tavsiye ediyor veya neden banka soymayı tavsiye ediyor? Hep zorlama var işin içinde. Neden? Çünkü zaten Allah insanın fıtratını dine yatkın, Allah'ın varlığıyla tatmin olacak şekilde yarattı. Allah, Allah'ın varlığının bilindiği ortamda insanoğlu da mutlu oluyor. Çünkü insan ancak onu yaratanın bilinciyle, onu bilmesiyle, onun varlığını ikrar etmesiyle ancak mutlu edebiliyor. Nitekim Allah ayette kalpler yalnızca onun zikriyle mutmain olur diyor.
İnşallah.
Komünizmle demek ki mutmain olmuyor. İnşallah. Terörizmle mutmain olmuyor. Darwinizmle mutmain olmuyor. Her yerde, o yüzden her zaman bir zorlama var bu düzenlerde. Bak, insanlar istemiyor. O istememeyi bastırmak için silah kullanıyor. İnsanlar peki neden istemiyor? Çünkü fıtraten aykırı bir konum. Başka bir zorluğa doğru iletmeye çalışıyorsun. Gitmek istemiyor. O zaman öldürüyor, işkence ediyor. Deccal'in dini olduğu buradan çok belli. Çünkü Deccal insanların en başta imanını engelliyor. Değil mi? Zahiren. Allah izin verdiği ölçüde. Ona yani vesile olan kişi. Şeytanın taraftarı. Şeytana nasıl Allah'ın izin verdiği ölçüde Allah'a yani insanların iman etmesini engellemeye çalışıyorsa Deccal de onu yapıyor. Deccal'in dinine Darwinizm, faşizm, onu temel aldığı için komünizm. İşte bu teorilerde en başta insanı Allah'ın dininden soğutmaya çalışıyorlar. İnsan da fıtraten Allah'a yakın olunca mutmain olacağından dolayı, onunla mutlu olacağından dolayı istemiyor öyle yapmak. O zaman da zorla silah kullanıyor. Kim kullanıyor? Şeytanın taraftarı. Allah halbuki gerçek düşünce özgürlüğü, gerçek mutlu hayat, değil mi? Nerede var? Ancak İslamiyet'te var. Allah ayette şöyle buyuruyor. Şeytan Allah sanırım. Dinde zorlama ve baskı yoktur. Bitti. Bu. İslam dininde zorlama yok. Kimseyi zorlayamıyorsunuz. Zorlama yok ki komünistler silah kullanıyor, işkence yapıyor. Bu zaten hiç yok dinde. Sözle dahi, değil mi? Zorlayamıyorsunuz insanları. Sadece davet ediyorsun Allah'ın yoluna en güzel bir biçimde, en güzel kelimelerle, değil mi? Çağır diyor Allah. Mümin düşünüyor, incelik ve zerafet arıyor. Daha güzel nasıl söyleyebilirim? Onun planını yapıyor. Kafasında onun için düşünüyor, enerji harcıyor. Ve insanları Allah'ın dinine bu şekilde çağırıyor.
Mesela zorlamanın olmadığı, davetin olduğu inşallah en güzel bir biçimde ve tebliğin en güzel bir biçimde yapıldığı, zorbalığın olmadığı bir din inşallah.
Evet, bu Allah'ın inşallah dini. İnşallah. Onlar da Deccal'in, Darwinizmin dini. Ama ne olacak inşallah? Allah'ın dini hakim olacak, bütün dünyaya yayılacak. Çünkü ayrı zamandayız. Hazreti Mehdi'nin devrindeyiz. Müjdeli haberlerin verilmesi gerektiği zamandayız inşallah. İnşallah.
Aslında bunlar alameti Hazreti Mehdi'nin çıkış evet. alametleri inşallah. İnşallah. Yani bu terör, kan dökülmesi, Müslüman ülkeler, İslam ülkelerindeki ayaklanma, Mısır'da, oradan Libya, Tunus, Cezayir, Bahreyn'e sıçrayan bu Suriye şimdi. Bunlar hepsi Hazreti Mehdi'nin çıkış alametleri.
İnşallah.
Ekonomik kriz. Allah dünyada insanları dine döndürüyor inşallah.
İnşallah.
Daha önce Allah'ın dilemesiyle Darwinizm hakim olmuştu. Deccaliyetin sistemi. Şimdi o sistemden Allah inşallah güzel ahlakın, demokrasinin, kardeşliğin, barışın, adaletin hakim olacağı altın çağı başlatıyor inşallah.
İnşallah.
Tabii Darwinizm ve Deccaliyet çok şiddetli olduğu için ayrı zamanda insanlık tarihinde olmadığı kadar bundan sonra yaşanacak altın çağda hiç eşi benzeri olmayan bir altın çağ olacak ve insanlar da bunun lezzetini tadacaklar inşallah. Yani en şiddetli bu kan dökülen deccaliyetin sisteminden en güzel altın çağ bilimde, teknolojide, sanatta tarihte olmadığı kadar ilerleme, zenginlik ama herkese zenginlik, tam adalet inşallah, mutluluk, sevgi, barış, demokrasi inşallah.
Bir sıra altın çağ yaşanacak diyoruz inşallah. Peygamber Efendimiz'in ehli beytinden gelecek Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a Peygamber Efendimiz mesela görünümünü inşallah hayret verici şekilde tam söylediği gibi anlatmış inşallah. Onunla ilgili bir sunumumuz var. Hazırsa inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın görünümünü hayret verici detaylarla bildirmiştir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam temiz ve huzurlu bir çehreye sahiptir. Tanınmamış şair Ağa Seyyid Hasan Hazretlerinden Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan söz etmiştir. Güzelliği temiz yüzünden yükselir, sabah meltemi huzur veren çehresinden yayılır. Maşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın alnında bir iz, yara izi vardır. Humran bin Ayan der ki İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın alnında bir iz vardır. Yüzü güzellerin evladıdır. Yani yüzü güzeldir inşallah. Hem de en güzel bir biçimdedir inşallah.
Burada bir mucize var aynı zamanda. Peygamber Efendimiz'in aktarmaları tam görüp tasvir eder cihette. Tam net oluyor inşallah. Bu da Allah'ın gaybı elçilerime veririm, gösteririm diye ayette buyurduğun onun tecellisini görmüş oluyoruz. Yani Peygamber Efendimiz'in bir mucizesi olmuş oluyor aynı zamanda bu. Çünkü 1400 yıl sonra yaşayacak bir şahsın tam tarifini vermek. Bu nasıl olur? Görmek de olur. Yani değil mi? Gösterilir ona. O da gördüğünü söyler inşallah. Ki inşallah. Daha birçok tarif var. Devam edelim inşallah.
İnşallah. Ebu Basir der ki İmam Muhammed Bakır veya Cafer-i Sadık Aleyhisselam şöyle buyurdu. Ey Ebu Muhammed, Kamin Hazreti Mehdi Aleyhisselam iki alameti veya alametleri vardır. Başında bir ben ve bir iz vardır inşallah. Mesela burada da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın alnındaki bu iz muhtemelen bir yara izidir. Hadiste de ben yerine iz ifadesinin kullanılması da mesela bu izin benden daha açık renkte olduğunu en iyi şekilde göstermektedir.
İnşallah.
Evet.
İnşallah.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın alnı parlak olacaktır. İnşallah. Peygamber Efendimiz'in alnının geniş olduğunu ve parlak olduğunu söylüyor inşallah. Ebu Said el-Hudri Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den nakleder. Şüphesiz Yüce Allah benim soyumdan ve ehli beytimden parlak alınlı birini çıkartacak. Böylece o da yeryüzünü adalet, refah ve ekonomik eşitlik ile donatacaktır inşallah. Az önce de doktor hocamın dediği gibi en iyi alanlarda, bütün alanlarda Müslümanlık altın çağı yaşayacaktır inşallah. Mutlak hakimiyet, özgürlüğün, güvenin ve adaletin en üst seviyede olacağı bir altın çağı olacaktır. Hatta ve hatta Hazreti Mehdi Aleyhisselam öyle ki kimsenin hakkını kimse de bırakmayacak şekilde bir insanın haksız dişinde bulunan, azı dişinde bulunan hakkı bile alıp hak kiminse ona teslim edecek kadar eşitlik olacaktır inşallah.
Evet ve de hadiste yeryüzünü diyor adalet, refah ve ekonomik eşitlik ile dolduracak diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Yeryüzünü diyor. Yani dünyayı demiyor, belli bir kısım demiyor. Yeryüzünün tamamını. İnşallah. Demek ki dünyanın her yerindeki 7 milyar insanın hepsinin refahı ve adaleti söz konusu. Bu çok çok büyük bir olay maşallah.
İnşallah. Evet devam edelim inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanağında bir ben vardır. Mesela rivayetlerden Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanağında inciyi andıran yıldız gibi parlak yani açık renkli bir ben olacağı anlaşılmaktadır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanağında inciyi andıran bir yıldız gibi yüzünü aydınlatan bir işaret vardır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yüzünde bir ben bulunacaktır inşallah.
Yani buradan ne anlıyoruz? İnci gibi değil mi? Parlak.
İnci gibi parlayan bir ben olacaktır
ben
inşallah.
Ben diyor ama ben parlamaz kahverengi olur. Ama bu inci gibi parlak olduğuna göre demek ki teninin renginde.
Evet, daha açık renkte evet. Olacağı zaten söyleniyor inşallah. Evet. Evet, devam edelim inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanağında inciyi andıran ve bir yıldız gibi yüzünü aydınlatan bir işaret vardır. Burada da sadece ben kelimesi kullanılmamış, bu benin tüm nitelikleri açıklanmıştır. İnciyi andıran yıldız gibi ve aydınlatan ifadeleri bu benin hem şekli hem de rengi hakkında detaylı bilgi içermektedir. Verilen tüm bu detaylardan bu benin koyu renkte değil ten renginde bir ben olduğu anlaşılmaktadır inşallah. Az önce de söyledik açık evet. Renkte olduğu, ten renginde olduğu ifade ediliyor inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın alnında hafif bir iç bükeklik vardır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın saçı sıktır, alnı geniştir ve alnında hafif bir iç bükeklik vardır. Burnu küçücüktür ve tam bir köprü bölümünde çok küçük bir çıkıntısı vardır. Yanağında dışa çıkık bir beni vardır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cildi parlaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yüzü altın bronz bir metal gibi parlar. Öyle parlar ki neredeyse cildinin asır rengi görülmeyecektir. Tabii burada inşallah yüzü en iyi şekilde nurla kaplı olduğunu söylüyoruz inşallah.
İnşallah.
İnşallah.
İnşallah evet.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın iki kaşı arasında küçük bir çukur vardır. Maşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rivayet edilen hadiste Hazreti Mehdi aleyhisselamın iki kaşı arasında tek çizgi halinde olduğu söylenir. Doğal bir kaş çatma çukuru olduğu bildirilmiştir inşallah.
Normalde genelde insanlarda hep iki tane olur kaş çatması. Yani kaşın çattığı zaman her zaman iki tane şey görünür ama. Yani
Hazreti Mehdi'de tek olacağı.
Evet, tek olacağı. Evet, bu da şeklini tam belli eden bir hadis inşallah.
Ayırt edici bir alamet inşallah.
Evet. Ya Peygamber Efendimiz Allah'ın elçisiydi, hak elçisiydi inşallah ve hiçbir sözü, hadisi, inşallah günümüze aktarılan, doğru olan hadislerin hepsi bir hikmete binaen Peygamber Efendimiz'in söylediği sözleri. Bunların olacağını görüp böyle müjdeli bir haberi vermek, Peygamber Efendimiz hem bize bildiriyor hem de bu haberleri herkese bildirin diyor. Yani biz de Peygamber Efendimiz'in ümmetiyiz değil mi? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetiyiz. Tüm Müslümanlar onun ümmeti olmuş oluyor. Nasıl peygamber bu zamanda yaşasa ve dese ki bunu buyruğum budur dese mesela, hemen herkesin ona itaat etmesi lazım. Değil mi? Nasıl insanlar coşkuyla büyük bir sevgi besliyor Peygamber Efendimiz'e ve günümüzde yaşadığını düşünelim. Bir şey söylese, bir emir verse veya bir tavsiyede bulunsa herkes onu yapmak ister. Herkes onun emrini dinler ve çok önemli bir emir olur o. 1400 yıl önce Peygamber Efendimiz şimdiki ümmetine emir veriyor. Müjdeleşin diyor. Hazreti Mehdi'nin varlığını anlatın diyor. Herkese bildirin diyor. Ki bu öyle büyük bir müjde ki zaten daha Peygamber Efendimiz'in vefatının hemen akabinde sahabiler kendi zamanlarında çıkacak zannediyorlar. Ve o kadar büyük bir sevgiyle bekliyorlar ki, o kadar büyük bir sevgiyle umuyorlar ki Hazreti Mehdi'nin hemen olmasını, var olmasını, kendi zamanlarında olduğunu artık o intiba uyanıyor. İnşallah. Çünkü Peygamber Efendimiz sahabilerine Hazreti Mehdi'yi çok detaylı, ayrıntılı ve çok sık anlatmış. İnşallah. Buradan onu anlıyoruz. Günümüzde de yaşayan Müslümanların bu emri, bu tavsiyeyi muhakkak yerine getirmesi lazım. Hazreti Mehdi'nin varlığını, günümüzde yaşanan olayların hiçbirisinin boş olmadığını, bir hikmete binaen ahir zaman gerçeğine işaret ettiğini, ahir zamandayız, Hazreti Mehdi hayatta, Hazreti İsa da hayatta inşallah. O zaman ne yapmamız gerekiyor diye düşünüp akıllı bir şekilde Deccal'in dinini yok edip Hazreti Mehdi'nin yoluna yardım eden neferlerden birisi olmayı istemesi gerekir her Müslümanın.
Tabii Peygamber Efendimiz sadece Hazreti Mehdi'nin özelliklerini anlatmamış. Peygamber Efendimiz Hazreti Mehdi gelişine, görevine başlayacağı zamanları, ahir zamandaki alametleri de en iyi şekilde anlatmış. Hatta o kadar detaylı anlatmış ki Peygamber Efendimiz'in söylediği her şey, her söylediği olay gazetelerde bugün bakıyoruz mesela başlık olacak şekilde. Mesela Peygamber Efendimiz Bağdat'ın alev alev yanacağını söylemiş. Gazetede mesela bakıyoruz. Gerçekten de başlık halinde Bağdat alev alev diye başlık atılıyor. Mesela tozlu dumanlı fitne olacağını söylüyor. Bir bakıyoruz mesela, gerçekten de toz bulutu şeklinde tozlu dumanlı fitne diye başlık atılıyor mesela.
New York'ta toz duman diye başlık var.
Evet, maşallah.
Mesela Saddam'ın ordusundan 60 bin kişilik ordusunun kayıp olduğunu Peygamber Efendimiz aynı şekilde bildirmiş. Keza kutsal mekan Kabe'de kanlı baskın olacağını, hatta bunun...
Ya, Peygamberimiz sayı bildirmiyor da ordunun kaybolacağını evet.
İnşallah.
İşaret ediyor hadisler.
Yok, şey, gazetede evet. Sayı bildiriyor.
Evet.
Mesela Kabe'deki kanlı baskınla ilgili...
Evet. Bunlar kıyamet alametleri. Bir kısım insanlar da bunları reddetmeye kalkıyorlar. Kıyamet alametlerini. Ama kıyamet işaretlerini kimin yalan yani kabul etmeyeceğini Allah Kur'an'da bildiriyor. İnkar edenler yalan sayar diyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah şöyle buyuruyor. Artık onlar kıyamet saatinin kendilerine apansız gelmesinden başkasını mı gözlüyorlar? İşte onun işaretleri gelmiştir. İşaretleri geldi mi? Geldi. Bütün 150 alamet hepsi oluştu inşallah. İnşallah. Peygamberimizin bildirdiği kıyamet alametleri. Bunlar çünkü ahir zamanın alametleri olduğuna göre son dönem kıyametin i̇nşallah. Alametleri. Allah devam ediyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Fakat kendilerine geldikten sonra öğüt alıp düşünmeleri onlara neyi sağlar? Başka bir ayette onda acele edenler gerçekte ona inanmayanlardır. İman edenler ise ona karşı bir korku içindedirler ve onun gerçekten hak olduğunu bilirler. Haberiniz olsun, kıyamet saati konusunda tartışanlar, gerçekte uzak bir sapıklık içindedirler diye buyuruyor Allah inşallah.
İnşallah.
Mesela
başka bir ayette de onlar bir ayet, mucize görseler sırt çevirirler. Ve bu süre gelen bir büyüdür derler diyor Allah. İnşallah. Yani bu değil mi kıyamet alametlerini yok saymaları. 150 alamet yok diyor, olmadı diyor. İleride olacak diyor. Ne biliyorsun, geçmişte de olmuş olabilir diyor gibi. Bu tabi Allah çok
hocam,
ciddi bir uyarı
az
var
önce
inşallah.
Mesela bakın az önce evet gerçekten çok ciddi bir uyarı var. Mesela az önce okuduğunuz ayette de örnek alıp düşünmez misiniz diye.
İnşallah.
Mesela bakın en son mesela şu anda Tekirdağ'da 5.4 büyüklüğünde deprem oldu. Mesela Konya'da deprem oldu. Ne diyoruz mesela? Hazreti Mehdi'nin zuhur ettiğini, ahir zamandaki alametlerin en büyüklerinden birisinin deprem olacağı vurguladık mesela. Ki bunların sık sık tekrar edeceğini söylüyoruz. Bu da en büyük alametlerden birisi. Bunların en büyük alametlerin dışında mesela Lul'in kuyruklu yıldızın geçmesi de en büyük alametlerinden değil mi hocam? Yani onu da anlatmıştık inşallah. Mesela bakıyoruz son zamanlarda gerçekten Peygamber Efendimiz'in söylediği şeyler tam tarifiyle harfiyen birbirine uyuyor. Mesela Hazreti Mehdi'nin tabi görevi başında olacağını inşallah Mehdi ile müjdeleşin. Mehdi ile müjdelenin diye.
Tabi. Emrediyor Peygamberimiz.
Emrediyor inşallah.
1500 yıl sonrasında tabii. Her zaman geçerli mi? Bu zamana
İnşallah.
Hitap eden.
Tabi Müslümanlara da düşen ne? Inşallah. Peygamber Efendimiz'in söylediği gibi Mehdi'yi bulduğunda yanında durup destekçi i̇nşallah. Olmamızı emrediyor inşallah. İnşallah. Hocamızdan da Allah razı olsun. Yaratılış atlasının girdiği hiçbir yere deccaletin girmeyeceğini en iyi şekilde vurgulamıştır i̇nşallah. Ki bugün Darwinizmi savunan insanların başına gelen bir sürü evrimcinin de odasında inşallah yaratılış atlasını görüyoruz, duyuyoruz inşallah.
İnşallah.
Hocam hepinize Allah razı olsun. Bugün de programımızın sonuna geldik. Tabii zaman hızla geçiyor inşallah. Bu da kıyametin alametlerinden bir tanesi inşallah.
İnşallah. Maşallah.
Saat 22'de Adnan Oktar'la canlı sohbeti Harun Yahya TV ve A9 TV'den canlı olarak takip edebilirsiniz inşallah. Hayırlı günler.